Hayırlı akşamlar A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Cihat Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Ben öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum. Çünkü Kur'an'ın 1400 sene önce günümüzdeki daha teknolojinin, bilimin gelişmesiyle Kur'an'ın günümüzdeki bilimsel olayları 1400 sene önceden anlattığına şahit oluyoruz. Bu şu anda hani belki de çoğu insanın bilmediği bir bölüm var. Mesela işte eskilerden de gelen bir görüş vardı. Kadınlarda ve erkeklerde dişilik ve erkeklik hormonunun, yani daha doğrusu erkeklik ve kadınlık hormonlarının çocuğu oluşumundaki, yani cinsiyetine nasıl karar verdiğiyle ilgili. Eskiden hani eski zamanlarda insanlar hani kadının erkek ya da kadın, yani bebeğin kız ya da erkek olduğunu, kadının belirlediğini zannediyorlardı. Ama bu bilimsel araştırmalar sonucunda bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Bu Kur'an'da da bildiriliyor. Bu kadındaki mesela hormonlar XX, erkekteki de XY'ydi.
Genetik olarak, evet.
Genetik olarak,
Kromozomlar.
kromozom hormonları olarak. Ve kadındaki, yani her türlü X hormonu geliyor kadından. Erkekten eğer X
X kromozomlar.
gelirse, X kromozomu gelirse XX yine bir kadın meydana getiriyor. Eğer erkekten Y çekilirse, kadından da zaten doğal olarak X çekilmiş oluyor kromozom. XY oluyor. Burada da erkek belirlenmiş oluyor. Demek ki burada şunu anlamış oluyoruz. Hormonlardaki bu oran ayarlanması, daha doğrusu hani erkek ya da dişi olması, yani kadın olması bebeğin, ve kız ya da erkek olması cinsiyetinin erkekten gelen bir şey olduğunu, yani
Evet.
erkeğin kromozomunla alakalı olduğunu anlamış oluyoruz. Bu da son yüzyıllarda bulunan bir bilimsel araç,
Evet.
ya bilimsel bir teknik
Ona
sonucu
hormon
öğrenilen bir şey.
demeyelim de kromozom diyelim
Kromozom,
yalnızca.
evet.
Evet. Bu tamamen
Kromozomla.
olay genetik olarak, yani 1400 yıl önce bilinmeyen bir şey. Hücrelerin varlığı bilinmiyordu. Hücrelerin içindeki çekirdek bilinmiyor, genetik bilinmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl
14 sene, evet.
öncesinden belirlen,
Bununla ilgili.
bildirilmiş aslında dişinin ya da işte kızın ya da erkeğin bebeğin nasıl, neyle belirlendiği, erkek tarafından
Evet.
belirlendiği anlatılmış.
İnşallah.
Maşallah.
Bundan biraz bahsedelim. Yakın bir zamana kadar insanların bebek cinsiyetinde ana hücreleri tarafından belirlendiği ile ilgili belirlediğini sanıyorlardı. Ya da en azından anne ve babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu. Ancak Kur'an'da bu konuda farklı bir bilgi verilmiş ve ayetlerde erkeklik ve dişiliğin rahme dökülen meniden yaratıldığı bildirilmiştir. Ayeti okuyorum, şeytandan Allah'a sığınırım. Rahme dökülen meniden erkek ve dişi iki çifti o yarattı. Cinsiyet belirlenmesinde etken kromozomlardır. Kromozomlar insan yapısını belirleyen 46 kromozomun iki tanesinde cinsiyet oluşturuyor. Bu iki kromozom erkekte XY, kadında ise XX olarak tanımlanır. Bunun sebebi söz konusu kromozomların bu harflere benzemesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kadınlık genlerini taşır. Erkekteki X veya Y kromozomu bebeğin cinsiyetini belirler. Bir insanın oluşması erkek ve kadınla çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesiyle başlar. Kadında yumurtlama sırasında ikiye ayrılan eşe hücresinin her iki parçası da X kromozomunu taşır. Oysa erkekte ikiye ayrılan eşe hücresi X ve Y kromozomları içeren iki farklı sperm meydana getirir. Kadında bulunan X kromozomu eğer erkekteki X kromozomunu içeren spermle birleşirse doğacak bebek kız olacaktır. Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse bu kez doğacak çocuk erkek olur. 20. yüzyıla dek bu gerçek bilinmiyordu. Kuşkusuz genetik bilim ortaya çıkıncaya dek, yani 20. yüzyıla kadar bunların hiçbiri de bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlediği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Kur'an'da genlerin keşfinden 1300 yıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş ve cinsiyetinin kökeninin kadın değil, erkeklerden gelen meni olduğu bildirilmiştir. Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüdür. Bu gibi bilimsel mucizeler de bunun kanıtlarındandır. Sad suresi 29. ayette, şeytan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünenler ve
Düşünsünler.
düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır, demiş Allah.
Maşallah.
Gerçekten de böyle olduğunu yeni ancak çözülebilen bir şey genetik bilimle beraber. Oysa bunda 1400 sene önce Allah cinsiyetin kadının değil de erkeğin spermlerin hücrelerinden yani sperm kromozomlarından geldiğini belirlendiğini ve erkeğin bunu belirlediğini belirtiyor. Bu gerçekten çok mucizevi. Demek ki bize Kur'an'ın hak kitap olduğunu ve Allah'ın sözü olduğunu ve günümüze kadar hiç değişmeden geldiğini gösteriyor. Çünkü hiçbir insanın o tarihlerde bunu bilmesi mümkün değil.
Maşallah. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri resmen bize Allah'ın bizlere bir nimeti olduğunu anlıyoruz ve derin iman etmemize vesile oluyor inşallah. Bu şekilde. Ben de Kur'an-ı Kerim'de geçen doğadaki bir olaydan bahsetmek istiyorum inşallah. 1400 yıl önce bulutların hareketleriyle ilgili, ağırlıklarıyla ilgili Kur'an mucizemiz var inşallah. Ondan bahsedelim slaytımızdan. Allah Kur'an'da ayette şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Ve bununla oraya su indiririz de. Böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. Bulutların ağırlığı çok şaşırtıcı rakamlara ulaşmaktadır. Örneğin cumulonimbus türü fırtına bulutunda 300 bin ton ağırlığına ulaşan miktarlarda su toplanmaktadır. Elbette Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların bulutların ağırlığı ile ilgili bu bilgiye sahip olmaları mümkün değildi. Kur'an ayetlerinde dikkat çekilen ve yakın geçmişte keşfedilen bu bilgi Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu delillerinden biridir inşallah. Kur'an'da Allah resmen bulutların içindeki su miktarına kadar bizlere bildiriyor. Çok büyük bir mucize bu inşallah hocam.
Evet maşallah.
Bir de hani düşününce 300 bin ton su taşıyan bulutlar havada duruyor.
Evet.
Ya o bir çökse yani insan normalde yer çekimiyle aşağı inmesi gerekir. Bütün şehri su basar yani değil mi? Bir İstanbul'u bitirir yani 300 bin ton su ne demek? Ama Allah koruyor yani o mesela atmosfer de dünyanın üzerine çökmesi gerekir. O da çökmüyor. Yani milyarlarca yıldır hep aynı şekilde dünyanın etrafında duruyor. Halbuki aşağı inmesi lazım. Bulutların inmesi lazım, atmosferin inmesi lazım. Göğü diyor Allah sizin üzerinize düşmekten alıkoyar diyor inşallah. Gökleri ve yeri zeval bulmasınlar diye her an kudreti altında tutuyor diyor inşallah.
İnşallah.
Hep Allah'ın gücünü gösteriyor bütün bilimsel deliller. Baktığımız zaman bakmıyorlar mı giderken Allah onu istiyor bizden. Yani derin düşünmemizi. Her baktığımız yerde biz Allah'ın gücünü, Allah'ın sonsuz sanatını, değil mi? Allah'ın sonsuz aklının tecellilerini görüyoruz inşallah.
İnşallah. Mesela bulutların dönmesinde de dünyamızın dönüşüyle aslında bulutlar dönüyor, yer değiştiriyor. O da çok büyük bir mucize oluyor. Allah yani onu da düşünerek, her şeyi bir şekilde düşünerek insanları oluşturmuş, dünyamızı oluşturmuş.
Evet, Allah aslında düşünmekten münezzeh. Yaratan. Yani insan düşünür de inşallah Allah oldu. Yani sonsuzlukta bir i̇nşallah. Tek bir anın sonsuza bir kadar zaman içerisinde yaratıp bitirmiştir Allah inşallah.
İnşallah.
Bize de gösteriyor.
Evet yani orada işte rüzgarların hareketleri, atmosferik hareketler. Bakıyorsunuz o mesela ortaokulda gösterirler. İşte kuzey kutbundan döner, ekvatordan tekrar yukarıya doğru döner hava akımları. Onların hepsi zaten işte bütün o hava akımları bütün dengeleri sağlıyor. İşte iklimlerin oluşmasını sağlıyor. Dünyanın dönüş hızı bunun içinde. Hepsi bir denge halinde yaratılmış.
Ya, Allah da mesela vesile kılmış. Hani mesela şeyde işte coğrafik terim olarak yaptığımız zaman işte rüzgarın bir yönü vardır mesela. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser diye. Hani bir vesile bunlar. Hani yüksekten evet. Alçağa esmesi. Oysa onun rüzgarın yönünü de belirleyen, yüksek basıncı da alçak basıncı da belirleyen Allah zaten. Ama bizlere de bunları bir vesile kılmış. Baktığımız zaman da gördüğümüz zaman yani insanların açıkçası her şeyi Allah bir neden olarak yaratmış. Yani her şeyin bir nedeni olarak yaratmış. O da insanların aklının, şuurunun kaybolmaması için hani gözle görülür evet. Zahiri bir neden de olması için onları Allah yaratmış o
Allah,
şekilde.
Allah Kur'an'da hep düşünmeyi emrediyor. Ya bu zaten bilimle oluyor. Mesela bakın örnek verelim. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bunun için demişti hocamız teleskop gerekiyor. Astronomi bilimi gerekiyor değil mi? İncelemek için. Bununla oluyor. Mesela Allah suyun yaratılışını ve denizlerdeki özellikleri düşünmemizi istiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve gökten mübarek, bereket ve rahmet yüklü su indirdik diyor Allah. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Denizi de sizin emrinize veren odur. Ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs eşyaları çıkarmaktasınız. Yine Allah'ın Kur'an'ın başka ayetlerde bitkiler, meyveler ve ürünler üzerine düşünmemizi istiyor. Dağların yaratılışı hakkında düşünmemizi istiyor. Gecenin ve gündüzün yaratılışı üzerinde düşünmemizi istiyor. Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz. Allah kendisinde sükun bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için var etti. Allah güneşin, ayın ve yıldızların yaratılışı üzerinde düşünmemizi istiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım yine inşallah. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Biz hep bakarak, düşünerek inşallah Allah'ın sonsuz varlığını kavruyoruz inşallah. Rüzgarların yaratılışı üzerinde düşünmemizi istiyor Allah. Bal arısını düşünmemizi istiyor Kur'an'da. Allah insanın kendi bedeni üzerinde düşünmesini istiyor. Şöyle buyuruyor Allah. İnsan demektedir ki ben öldükten sonra mı gerçekten diri olarak çıkarılacağım? İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu düşünmüyor mu diyor Allah. Yaratılışını düşünmemizi istiyor. Deve üzerinde düşünmemizi istiyor. Sivrisineği örnek veriyor Allah. Örümcek ve ağa üzerinde düşünmemizi istiyor. Dünya hayatını üzerinde düşünmemizi istiyor. Geçmiş kavimlerin başına gelenler üzerinde düşünmemizi istiyor. Ölüm ve ahiret hayatı üzerinde düşünmemizi istiyor. Kur'an ayetleri üzerinde düşünmemizi istiyor. Allah'ın elçileri kavimlerini düşünmeye çağırmışlar. Güzel ahlak üzerinde düşünmemizi istiyor. Yani güzel ahlak üzerinde düşünmeyi emrediyor Allah. Hep bakın düşünmek ve derin düşünmek var. Müslüman bu şekilde inşallah. Allah'ın istediği Müslüman derin tefekkür eden, derin düşünen, bilimi bilen, bilimle özellikle değil mi? Farz olmuş oluyor bilim. Çünkü Allah söylüyor, Allah emrediyor. O zaman işte imanı artıyor insanın. Evet. Allah'ın sonsuz varlığını kavruyor. Yoksa bilim gidip de madde kendi kendini organize eder. Tesadüf her şeyin yaratıcısıdır. Böyle ipe sapa gelmez. Tabii ki bu bilim değil.
Öyle bu bir sonuca zaten varmıyor. Yani. Böyle bir evet. Sonuca varmıyor. Sonuçlar neler? Bakıyorsunuz her yerde kanunlar var. Her yerde mesela yer çekimi kanunu var. Bakıyorsunuz öyle. Bakıyorsunuz işte gezegenlerin birbirini çekme kuvveti var kanun olarak. Galaksinin neresine gitseniz aynı. Hangi galaksiye gitseniz yine aynı. Atomların aralarındaki işte çekim kuvvetleri var. Bakıyorsunuz elektron hızı sabit, hiç değişmiyor. Yörüngeleri sabit. Her yerde nereye gitseniz, kainatın neresine gitseniz aynı. Ne demek bu? Bir düzen bu demek değil mi? Bir şeyin kanunlu olması demek değişmeyen bir düzen anlamına gelmiş oluyor. Yani nereye giderseniz gidin aynı. Yer çekimi kanunu, dünyanın neresine giderseniz gidin aynı. İşte suyun kaynama derecesi. Deniz seviyesinde 100 derece, 100 santigrat derecede kaynıyor. Ama nereye giderseniz deniz seviyesinde aynı, değişmiyor.
Evet, aynı koşullarda hep aynı sonucu evet. Veriyor. İşte bu ne demek düzen bu? Oluşturuyor.
Düzen demek.
Düzen olmasa bilim olmaz zaten. Peki bakın evrimciler ne diyor? Bir de hemen ona bakalım.
Şimdi düzenin olması demek, düzen koyucunun varlığı demek. Ya Allah o şekilde yaratmış. Yani demek ki başıboşluk yok, değil mi? Demek ki bir karmaşıklık yok.
Bir de şöyle bir şey
onu ayakta bunu... tutan Allah diyor ya. Yani onu biz ayakta tutmaktayız diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ayakta tutan Allah olduğunu söylüyor. Bütün kanunları, bütün işte biyoloji kanunları da aynı şekilde fizik kanunları, kimya kanunları hepsini Allah ayakta tutmaya devam ediyor. Yani yaratmaya devam ediyor.
Zaten düzen olmazsa kanun olmaz ki. Mesela şimdi sen diyorsun ki suyun kaynama koşulu hep aynı koşullar olduğunda aynı derecede kaynar. Kanunlar böyle oluyor zaten bilimsel kanunlar. Aynı koşulları sağladığınızda siz hep aynı sonucu elde ederseniz bu bilimsel kanunu meydana getiriyor. Yani evrenin her yerinde aynı koşullarda aynı sonuç çıkıyor. Bu bir düzenin göstergesidir. Düzensizin göstergesi olur mu? Değil mi? Saçma olur düzensiz. E bakın ne diyor Celal Şengör?
Kurallar, küçük kuralları var. Hem kanalda çalışıyor. Hayır, çalışmıyor. Kaotik. Yani bütün
kaos var diyorsun. Yani kaos olsa sen zaten konuşamazsın orada. O zaman konuşurken ya uzayı fırlayıp gidersin. Hücrelerindeki o reaksiyonlar değil mi yürümez. Hücrelerin reaksiyonları da hep aynı koşullarda aynı sonuçları veriyor. Glikoliz reaksiyonu oluyor. DNA'nın kopyalanması var. Yer çekimi var. Değil mi? O havadaki oksijen oranı var mesela %21. İnsanın yaşayabileceği tek koşul %21 oksijen oranı olduğunda. 4.6 milyar yıldır, 3.5 milyar yıldır hep havadaki oksijen %21'de tutuluyor. Hem tüketenler var hem üretenler var. Sınırsız sayıda böyle bakteriler, bitkiler üretiyor. Bütün canlılar tüketiyor. Hep %21'de korunuyor. Bu düzen olmasa, onun dediği gibi kaos olsa o zaten onlar orada konuşuyor olmazdı birincisi. Ki böyle bir şey yok. Demek ki Celal Şengör'ün o zaman bilimden haberi var mı? Yok. Bilim kanunlarını biliyor mu? Bilmiyor. Genetik bilmiyor, moleküler biyoloji bilmiyor, fizik bilmiyor. Biz, fizikte de mesela evrenin her yerinde mesela yer çekimi kanunu diyoruz. Çekim kanunu daha doğrusu Newton'un gravite kanunu evrensel bir kanundur. Uzayın neresine giderseniz gidin, siz kütleyle doğru orantılı olarak aynı çekim gücü vardır. Zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet evrenin her yerinde aynıdır. Farklı olsa Celal Şengör onlar orada konuşabiliyor olur muydu? O cümleleri kurabilir miydi? Kuramazdı. Demek ki bilimden haberi yok. Genelde böyle oluyor zaten. Yani Darwinistler hem bilimi bilmiyorlar hem de gerçekleri de saptırıyorlar. Yani ikisi de var çoğunlukla.
Yani söyledikleri doğru değil. İdeolojilerine göre değiştiriyorlar daha doğrusu gerçekleri. Kendi ideolojilerine uysun diye. Çünkü ön kabulle sonuçta yani diyorlar ki başıboşluk olacak ki, şey başıbozukluk olacak ki bizim felsefemiz olsun. O yüzden böyleyi propaganda edelim. Olmamasına rağmen. Biz ne diyoruz? Kanunlar var her yerde. Bunu herkes bilir. Fizik kanunları, kimya kanunları, biyoloji kanunları, genetik kanunları. Bunlar mesela bir türün bir türe dönüşemeyeceği genetik bir kanundur. Aralarında bariyer vardır diye geçer. Genetiğin temel kanunudur bu. Türler arası bariyer vardır. Uçurumlar vardır. Ve hiçbir tür diğer türe geçiş olamaz. Diye bu bir kanun, genetik kanun. Bunu reddediyor adam. Ne yapıyor? Yalanla bina ediyor tabii ki. Yalana bina ediyor reddiyesini de. Ne diyor? İşte olabilir, milyon sene geçerse dönüşebilir. Öyle bir şey yok. Milyon seneye ait pek çok örnek var elimizde. 250 milyon fosil var elimizde ki 250 milyon da rakam değil. Daha fazla var aslında. Çıkarılmamış olanları da hesaba katarsanız düşünün. Balıklara bakıyorsunuz 100 milyon yıl geçiyor yine aynı. Maymunlara bakıyorsunuz soyu tükenmiş binlerce şey var. Maymun türü var. Değişmemişler. Aynen kalmışlar. Aynı şekilde işte sürüngenler öyle, yumuşakçalar öyle. Deniz yıldızı fosili var. 500 milyon yıllık fosil. Aynısı bugün de var. Aynı o işte görme sistemi. Geçen gün bahsettik. Bütün kollarında lensler var. 360 derece etrafını görüyor. Hiç de öyle ilkel bir canlı değil deniz yıldızı. Çok gelişmiş. Bugünkü fiber optik sistemleri daha yeni insanlar keşfetmişken zaten kendi vücudunda onları barındırıyor ve etrafını en mükemmel şekilde algılayabiliyor deniz yıldızı. Ne demek bu? Bütün bunlar. Demek ki Allah'ın yaratması var. Allah'ın koyduğu düzen var ve bu düzen bakın milyonlarca yıldır, yüz milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır değişmeden günümüze kadar geliyor. Allah ayakta tutuyor bu düzeni o yüzden.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu kanunları koyan dediğimiz hani keşfeden insanlar mesela işte Newton yer çekimi kanunu keşfediyor. İşte Arşimet suyun kaldırma kuvvetini keşfediyor. Ve işte suyun kaynama derecesi hepsi bunların mesela bir keşif olarak yapılıyor. Yani kanun isimlendiriliyor. Kanun diye isimlendiriyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Bu insanlar bu gerçeğin var olan bir gerçeğin sürekli aynı olduğunu görüp buna bir kanun diyorlar. Bu da Allah'ın kanunu zaten. Tabii işte yer çekimi kanununun olması, suyun kaldırma kuvveti olması,
Allah'ın
işte
koyduğu düzen, denizin
evet denizin deniz seviyesinde suyun mesela 100 santigrat derecede kaynaması, işte ne bileyim işte gök uzaydaki işte havadaki daha doğrusu atmosferdeki oksijen oranının %21 olması. Bunlar hep Allah'ın koymuş olduğu düzenler. Bunların sadece sürekli olduğunu görüp, bunların hiçbir değişiklik yaşamadığını görüp bilimsel araştırma yapan kişiler de sürekliliğini gördüğü için bunlara kanun olarak isimlendiriliyorlar. Çünkü hiçbir yerde değişiklik göstermiyor. Bu da bize işte gerçek yaratanın olduğunu ve bunları gerçekten bir yaratanın olduğunu çok net olarak gösteriyor zaten bu kanunlar. Çünkü bu adamlar bunları bulmak için bir çaba sarf etmemişler. Hep bakıyoruz mesela hep bir kader üzere vuruyorlar. Hiçbiri araştırma yapıp da bunun sonucuna varmıyor. İşte ne bileyim hamamda yıkanırken Arşimet suyun kaldırma kuvvetini buluyor. Tasın şeyin suyun evet. Yüzeyinde yüzmesi sonucu. Newton ağacın altında otururken elmanın kafasına düşmesi sonucunda yer çekiminin farkına varıyor. Bunlara da bunları buldurtan Allah zaten. Tabii. Bunu da çok açık olarak gösteriyor. İşte DNA'nın mesela bulan kişiyi Allah DNA'yı Kur'an'da mesela bildiriyor. Demek ki kimin bulduracağını da Allah belirliyor. Bunların hepsini kanunların kimin bulacağı ve bu kanunları kimin insanlara anlatacağını hepsini Allah belirlemiş. Çünkü Allah'ın kurmuş olduğu bir düzen ve Allah'ın yarattığı bir düzen. Bizler evet. De bunları kanun olarak görüyoruz. Dediğim gibi hani Allah'ın vesilesiyle hani insanlara vesile kılması sonucunda.
Hocamız demişti onu yani bu Allah bilimsel kanunları altın gibi dizmiştir böyle saklamıştır. Saklar yani zamanı gelene kadar. Onu ondan sonra gidip birini bulur. Diğerinin öbürünü buldurur Allah böyle zamanla. Ya bir kere suyun kaldırma kuvveti yani suyu bir şeyin kaldırma kuvveti yoktur. Suyun içinde bırakılan şey suyun üstüne doğru hareket ettiği zaman buna insan adlandırıyor. Suyun kaldırma kuvveti diyor. Her şey suyun içinde batsaydı suyun batırma kuvveti olacaktı o zaman. Yani o Allah nasıl dilemişse öyle yaratmıştır. Yani dünya yuvarlaktır mesela. Allah dilediği için dünya yuvarlaktır ve güneşin etrafında döner. Hep belli bir hızda, değil mi? Hep aynı yörüngede, yörüngesini hiç şaşırmadan milimetrik olarak devam ediyor. Bu bize mükemmel bir düzeni gösteriyor. Zaten düzen olmazsa bilim olmaz. Çünkü bilimde ne yapıyorsunuz siz? Tümden gelim ya da tüme varım. Yani bir çıkarımda bulunuyorsunuz ama mesela bir tek şeyi bir yerde elmanın yeryüzüne düştüğünü gördüğünüzde bir yer başka kısmında da gördüğünüzde diyorsunuz ki demek ki dünyanın her yerinde bu böyle olması gerekir. Sonra deneyini yapıyorsunuz bunun. Gidiyorsunuz hakikaten oraya bırakıyorsunuz, buraya bırakıyorsunuz. Bakıyorsunuz her yerde yere doğru düşüyor. Oradan bir genelleme yapıyorsunuz. Sonra bu genellemeyi bu bilimsel teori haline geldikten sonra da onu deneysel olarak kanıtlıyorsunuz. Ya bilim böyle işler. Ve bu işte yani hareket noktası hep bir düzenin olmasıdır. Kusursuz bir düzen olması. Celal Şengör ne diyordu? Kaos var diyordu. Kaos olur mu? Mesela 15 milyar yıldır atomlar, atomların elektronları, değil mi? 10 üzeri 79 tane atomun elektronu, yüzlerce, yüzün üzerinde elektron bazen, bazen 10 elektron, bazen 20 elektron hiç çarpışmıyor. Kaos olsa mutlaka çarpışması gerekir. İlk anda da yani ilk anda, ilk harekette o yüksek süratte çarpışıp madde bütünlüğünü kaybedecek. Hiç çarpışmıyor 15 milyar yıldır. Çünkü Allah çarpışmayacak şekilde yaratıyor.
Maşallah.
O kader üzere. 15 milyar daha geçse yine çarpışmaz. 100 katrilyon sene geçse yine çarpışmaz.
Evet,
çünkü Allah'ın, tabii Allah'ın kaderi üzerine yaratılmış. Yani çarpışmamak üzere yaratılmış onların hareketleri.
Onların dediğine kalsa hani tesadüfen o zaman tesadüfün bir gün çarpması lazım mesela. Tesadüfen çarptı dersin o zaman. Hani gök taşları bu kadar. Mesela biz havada uçuyoruz şu anda. Ve milyonlarca yıldız, gezegen, gök taşı sürekli etrafımızdan geçiyor mesela. Biz bu boşlukta hani havada uçuyoruz şu anda dünya olarak. Burada tesadüfen olsa tesadüfen birinin çarpması lazım ama bir kontrol var şu anda. Hep ya teğet geçiyor ya yukarısından ya aşağısından sağından solundan. Kesinlikle teğet geçiyor mesela baktığımız zaman. Bu da Allah'ın kontrolü altında olduğunu gösteriyor. Bir gücün kontrolü altında olduğunu gösteriyor. Ta ki kıyamet gününe kadar Allah bunu da bildiriyor mesela. Ama bunların açıklamasına göre tesadüfen biz uçuyorsak o zaman tesadüfen de hiç beklemediğimiz bir anda kıyametin. Hani kıyamet de değil onlara göre çünkü öyle bir şey de olmaması lazım. Çünkü her şey tesadüf sonucu olduğu için. Yani hiçbir açıklaması yok. Mantıklı bir açıklaması da yok. Bilimsel açıklaması da yok.
Yani tesadüf zaman diye bir şey yok hiçbir şekilde. Bakın insan vücudundan bir örnek verebiliriz buna yine. Çok güzel bir örnek. İnsanın burnunda koku almasında mukus denen özel bir salgı var. Şimdi bir salgı ne olabilir? Hani tesadüfi olarak bir şey midir? Basit bir şey midir? Değersiz bir şey midir? İşte burun tıkanıklığında artan bir sıvı biliyorsunuz bu mukus. Ya da işte nezle olduğumuzda işte bize rahatsızlık veren bir sıvı. Ama normalde yine hali hazırda devamlı surette üretilen bir sıvı. Ve bakın bu sıvı koku alma duyumuzu nasıl belirleyen önemli bir unsur. Bunu hep beraber görelim şimdi. Bir defa hayranlık uyandırıcı bir hareketlilik var, bir canlılık var bu mukusun içinde. Proteinler devamlı surette çalışıyor bunun içinde. Canlı bir yapı. Mukusun böyle olduğu anlaşılmış durumda. Şimdi gözlerimizin arasının hemen altında, bakın burada görüyorsunuz, gözlerimizin arasının hemen altında, şurayı kastediyorum. Evet, burun kanallarımızın üst tarafında birer koku bölgesi bulunuyor. Ve bunların her biri 2,5 santimetre kare yer kaplıyor ve mukus salgısıyla çepeçevre sarılırlar. Neden mukusla çepeçevre sarılırlar acaba? Hava, içindeki işte feromen dediğimiz o kimyasal maddeler, kokuyu belirleyen kimyasal maddelerle direkt olarak buluşsa daha iyi olmaz mıydı? Bu algılayıcı üniteler, algılayıcı birimler. Hayır, öyle olmaması gerekiyormuş. Bakın bunu anlayacağız. İnsan çünkü çok cahil olduğu için biz bunu anlıyoruz. Sistemin nasıl çalıştığını anlayınca nasıl olması gerektiğini, en mükemmelinin ne olduğunu anlıyoruz. Mukus yapışkan bir sıvı. Bowman bezi denilen bir bez tarafından salgılanıyor. Çok özel bir bez. Diğer bezlerden apayrı bir bez. Yalnızca bu sıvıyı salgılıyor. Koku bölgesini kaplayan mukus tabakası yaklaşık 0,06 milimetre kalınlığında. Bakın bu kalınlık bile çok önemli. 0.06 milimetre kalınlığında olması gerekiyor ki biz düzgün olarak koku alabilelim. Koku duyumuz düzgün olarak çalışabilsin. Biraz az olursa ne olur? Biraz fazla olursa ne olur? Bakın şimdi göreceğiz. Eğer mukus kalınlığı biraz daha fazla olsaydı koku alma kapasitemiz oldukça düşecekti. Bunu mesela nezle olduğumuzda herkes bilir. Koku almamız hemen bozulur. Değil mi? Hiçbir şey koku alamıyorum dersiniz. Koku duyarlılığımızın azalmasının nedeni mukus üretimindeki artıştır böyle bir durumda. Söz konusu kalınlık daha az olsa bu defa vücudun savunma sistemi zayıflayacak ve mukus tabakanın içindeki koku tüycükleri kolaylıkla tahrip olacak. Yani havayla direkt muhatap olduğu için kuruyacak ve ölecekti bu duyargalarımız. Koku tüycükleriyle sağlanan duyu alma duyumuz tahrip olacaktı. Geri dönülmez bir şekilde tahrip olacaktı. Bir de bakın bu da var. Mukus içinde bakın neler var. O hareketlilik neler, bu canlılığı neler belirliyor. İçinde proteinler var, enzimler var. Mukopolisakkaritler denen özel yine protein yapılar var. Immunoglobulinler var, yani antikorlar. Özel antibiyotik maddeler. Ve lipid, yani yağdan oluşan bir yapı. Zengin bir karışım bu mukus. Demek ki yalnızca bir sıvı değil. Yalnızca şeffaf bir su değil. Koku almanın ilk aşaması mukus tabakasında başlıyor. Bakın nasıl başlıyor. Bir defa gülden, menekşeden ya da işte çeşitli parfümlerden gelen kimyasal maddeler var havada dolaşan. Bunlar koku tanecikleri yani. Koku tüycüklerindeki reseptörlerle buluşmaları gerekiyor. Reseptörler yani alıcılar. Alıcılarla bu, yani bunu radar gibi ya da nasıl diyelim uydu alıcısı diye farz edelim. Havada bir yayın var. Tamam mı? O yayını alması için antenler diye düşünelim bu alıcıları, reseptörleri. Bunlarla buluşabilmeleri için öncelikle bu katmanı geçmeleri gerekiyor. Yani bu, çünkü bu alıcılar, bu antenler bu mukus denen bu sıvı tabakanın içindeler. Korunur vaziyette. Bu katmanı geçmeleri gerekiyor. Bu aşamada görev alan özel proteinler var. Bu proteinler bu feromen denen o kimyasal maddeleri yakalıyorlar ve bu alıcıları taşıyorlar. Yani tek başına bir başıboş bir düzen yok bakın yine burada. Allah'ın kurduğu bir düzen var. Bu kanun çerçevesinde o kimyasallar yakalanıyor proteinler tarafından ve o proteinler bu antenlere sıvının içinde taşıyorlar bu kimyasal maddeleri, koku maddelerini. Ve mukus tabakada bulunan bağlantı proteinleri koku tanecikleriyle birleşiyor ve onlara adeta bir rehber gibi yol gösteriyorlar. İşte bu proteinler olmasaydı o alıcılarla, antenlerle buluşma zaten imkansız olacaktı. Böyle bir şey söz konusu olmayacaktı. Allah bakın mukusu yaratıyor bu alıcılar, antenler tahrip olmasın diye. Bu mukusun içinde o alıcıların koku maddeleriyle buluşabilmeleri için de özellikle bu proteinleri üretiyor. Nasıl üretiyor? Bakıyorsunuz bu proteinler hücrenin çekirdeğinin içindeki DNA'da nasıl üretilecekleri kodlanmış. Düzenli olarak üretiliyorlar ihtiyaca göre. Belli bir miktarda üretiliyorlar. Her şey bir düzene göre bakın. Bunun için genetik var. Genetik olarak bu belirlenmiş o protein nasıl üretileceği. Nerede ne zaman üretileceği belirlenmiş. Derimde üretilmiyor bu. Yalnızca ilgili bölgede üretiliyor. Bu da hayret verici bir mucize. Beynimde üretilmiyor gereksiz olan bir yerde. Bir karışıklık yok. Kaos, kaotik bir ortam yok. Celal Şengör'ün söylediği gibi. Bir düzen var. Kanunlar çerçevesinde. Kesin belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapılıyor bunlar. Bir hikmete binaen. Ve bu özel proteinler hala araştırılıyor bakın. Nasıl, nerede, nasıl üretildikleri. Koku tanecikleriyle reseptörlerin, alıcıların buluşmalarına yardımcı oldukları ve reseptörlere aşırı oranda koku molekülünün gelmesini engelledikleri de düşünülüyor. Fazla taşıma da yapmıyorlar, az taşıma da yapmıyorlar antenlere. Şüphe yok ki, tabii ki şüphe yok bunda. Bağlantı proteinlerinin binlerce değişik koku tanecini tanımaları, tabii her taneciye göre üretilmişler o proteinler. Gidip herhangi kimyasala bağlayıp da taşımıyorlar antene. Yalnızca ilgili kimyasalı tanıyorlar, koku olduğunu bildikleri. Ve ona kilitlenip taşıyorlar onu. Bunu tanıyorlar demek ki. Onlarla iletişim kurmaları ve mukus tabakadaki molekül trafiğini düzenlemeleri. Bir trafik var burada ve trafik hiçbir karışıklık olmadan yürütülüyor. Düzenlemeleri göz alıcı bir yaratılış gerçeği. Elbette bir göz alıcı bir yaratış gerçeği. Çünkü bunun tesadüfen olduğunu kimse iddia edemez. Atomları bilen, genetiği bilen, protein üretimini bilen, nerede ne zaman nasıl üretileceğini bilen, her yere hakim, yegane güç olan Allah'ın, hakamül hakimil olan, hakimleri hakimi olan Allah'ın kusursuz yaratışının en büyük delillerinden yalnızca bir tanesi.
Maşallah.
Maşallah. Bakın başka bir örnek vereyim size. Şimdi diyelim ki şimdi bir bahçede dolaşıyorsunuz, çiçeklerle dolu bir bahçede dolaşıyorsunuz. Farklı çiçeklerin kokularını duyuyorsunuz. Şimdi normalde bu antenlerimizin, yani ilgili bölgedeki antenlerin proteinlerle buluşturduğu kimyasallarla doyuma ulaşmaları, yani ve yeni koku moleküllerini artık kabul etmemeleri gerekirdi, değil mi? Hayır, böyle olmuyor. Yani siz bir kokuyu aldıktan sonra devamlı o kokuyu alır halde günlerce devam etmiyorsunuz. Haftalarca aynı koku burnunuzda kalmıyor. Değil mi? Bir iki dakika içinde, hatta bir iki saniyeler içinde, 30 saniye içinde diyelim, başka kokularda almaya devam edebiliyorsunuz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Bu da araştırılmış, incelenmiş ve keşfedilmiş. Bu düzenin nasıl olduğu. Dediğim gibi bu mukusun içinde özel enzimler var. Bu enzimler bu koku moleküllerini gidip yakalayıp belli bir süre sonra tahrip etmeye başlıyorlar. Sindirmeye başlıyorlar. Kimyasal yapılarını değiştirip onları etkisiz hale getiriyorlar. Yapılarını bozuyorlar. Bunların belli bir ömürleri olduğu bu şekilde keşfedildi. İşte bu belli bir ömürleri olmasaydı, bu sindirici enzimler olmasaydı, biz aynı kokuyla yıllarca devam etmek durumunda kalırdık. Bunun adı koku almak olmazdı artık. Bir azap olurdu artık. Böyle bir şey değil. Allah'ın hikmeti, Allah'ın hikmetli yaratışı sayesinde, bakın Allah'ın nimeti sayesinde biz bir kokuyu aldıktan sonra eğer çok derin bir nefes alırsak o koku molekülleri tamamen yitiyor. Yerine o alıcılar, o antenlerimiz tekrar yeni koku moleküllerinin gelmesi üzerine hazır halde durabiliyorlar. Yeni kokular almamız sağlanıyor.
Mesela parfümlerde böyle. Kullandığımız parfümlerde, yani sürekli kullandığım bir parfüm, ben mesela kokusunu almıyorum ama evet, diğer bir insan aşırı bir koku alıyor. O burnun alışıyor artık o kokuyu, sen hissetmiyorsun kokuyu.
Evet.
Maşallah. Ve şeyde kokuyla damakla mesela beraber bir uyuşum içinde olması da çok mucize. Mesela koku almak dediğimiz şeyle bizim damak dediğimiz, hani lezzet aldığımız, tad alma dediğimiz bölge birbiriyle çok uyumlu. Mesela birisi olmadığı anda diğerinin etkisi azalmış oluyor. Mesela burnumuz evet, tıkalı olduğu zaman yediğimiz şeylerden aynı tadı alamıyoruz mesela. Aynı lezzet gelmiyor bize. Çünkü evet, ikisi birbiriyle bağlantılı. Allah hani bu şekilde evet, yaratmış.
Evet, beyindeki bölgeler evet, birbiriyle bağlantılı. Evet.
Bağlantılı olduğu için
şey koku alamazsan tat da alamazsın zaten.
Evet. Evet. Koku yani, yalnızca bir lüks de değil. Bakın onu da tekrar hatırlatayım. Unutmadan söyleyeyim. Çünkü tehlikeli şeylerin kokularını da alıyoruz ve tehlikeden uzaklaşıyoruz. Bakın Allah'ın nimeti yine başka bir nimeti. Mesela bir dumanın kokusu hemen uzaklaşmamızı bize gösteriyor ve uzaklaşıyoruz oradan. Evet. Ya da işte bir gaz kokusu, tehlikeli bir gazın kokusu hemen bizi oradan uzaklaştırıyor. Yani koku ama hayati bir şey oldu. Bakın burada bir kez daha anlaşılmış oluyor. Nasıl iyi ve güzeli bize Allah hissettiriyorsa ve yanına gitmemizi inşallah yanına gitmeyi hissediyorsak, istiyorsak, kötü bir şeyi de, kötü kokunun ne olduğunu da bilip ondan uzaklaşmamızı da Allah bize hissettiriyor, algılattırıyor. Maşallah.
Maşallah.
Evet, hücrede de bir iskelet var. Hücreler içi su dolu baloncuk diyorlardı. Bir alem ortaya çıktı. Büyük bir şehirden daha kompleks yapısı var. Hatta hücrenin iskeleti var. İskeletini meydana getiren çok özel proteinler var. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var. Bir alabilirsek. Hücre, bakın böyle zarla çevrili. Fakat iskeleti var ki böylece bütünlüğünü koruyabiliyor. Aynı zamanda hücrelerin hareketine yarıyor bu hücre iskeletini meydana getiren proteinler. Aynı zamanda içindeki organellerin hareketini sağlıyor. Aynı zamanda bölünmede de mesela kromozomları birbirinden ayırmaya da yarıyor. Bunlar üç tip proteinden oluşuyor. Kalın olanlar mikrotübüller. Daha ince mikrofilamentler var. Bir de orta boydaki filamentler. Şimdi mikrotübülleri görelim önce. Bunlar böyle içi boş boru şeklinde özel proteinlerden oluşuyor. Bu proteinler her an mevcut hücrede, tübülün denen protein. Bunlar hücrenin ihtiyacı olduğu zaman bir araya getiriliyor. Bu içi boş tüpler oluşturuluyor.
Üretiliyorlar.
Evet. Dilediği zaman da bunlar dağılarak eski hallerine dönüyor. Mesela burada olduğu gibi bakın. Müthiş bir düzen içerisinde bakın. İhtiyaç olduğunda bir anda emir geliyor. Derhal bu proteinler toplanıp görülen bu boru şeklindeki mikrotübüllerden oluşuyor. Bunu yapan organize edici merkezler var. Şimdi mesela insan hücresini düşünelim. Bakın burada gördüğümüz gibi organize eden merkez sentrozom denen ve çekirdeğe yakın olan bir bölge. Bir yapı.
Merkez.
Evet. Mesela spindle aracı denen bir araçla mesela kromozomlar ayrılacağı zaman iplikçikler yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Onu her iki hücreye bölünecek olan hücre tarafına çekiyor. Bu müthiş bir sistem. Yani bir hücrenin içinde bir emir geliyor. DNA'da kodlanmış olarak var bu. İki tane yapı var. Onun üzerinde böyle iplikçikler oluşuyor. O iplikçikler gidiyor. Kromozomun üzerindeki çok özel bölgelere yapışıyor. O bölgeler de rastgele bölgeler değil. Özel bölgeler var. Onlara yapışıyor. Ve onları hem kendine çekerek hem de birbirinden iterek iki hücreye eşit miktarda ayırıyor.
Kromozomları evet.
Ya burada şimdi muhteşem bir düzen oldu. Çok açık. Değil mi? Celal Şengör bu detayları bilmiyor olabilir. Hiç bilimden haberi olmayabilir. Ama şöyle biraz etrafına baksa o düzenin farkında olur yani insan değil mi? Çocuk bile bunun farkındadır. Bu muhteşem sistemin, muhteşem i̇nşallah. Düzenin inşallah.
Çünkü 46 kromozomumuz var. Bakın hücrelerimiz mesela bölünürken bütün hücrelerimiz bölünüyor. 46 kromozomumuz var her hücrenin içinde. O kromozomların bir defa ikiye çoğaltılması gerekiyor. Sonra da ilgili rakamlarda, bakın hiçbir karışıklık olmadan, bir kaos yok. O tüpler, üretilen o mikrotübüller sayesinde çekilip uzatılmaları, iki ayrı hücreye paylaştırılmaları gerekiyor. Buna hiçbir insan muktedir değil. Hiçbir insan bunu yönetemez. Ama sentrozom dediğin o ilgili birim bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Sentrozomun gözü var mı yok, kulağı var mı yok, beyni var mı yok. Allah'ın sentrozomla nasıl yarattığının delili işte bu. Evet. O tübülleri üretmesi de gerektiği anda üretilmeleri. İlgili gidip kromozomu tutup sentrozomla arada bağlantı yapıp ilgili kısma doğru çekmesi. Bu şeye benziyor. Hani balıkçı oltasıyla atıyor balığı. Kendine doğru çekiyor ya. Burada bir amaç var ve gerçekleşen bir amaç bu. Değil mi? Yakalanmış bir balığı çekmesi kolaylıkla. Allah burada sentrozomu bu şekilde mükemmel bir şekilde bunu yapacak şekilde
evet, yaratmış. Tam olması gerektiği yerde İnşallah. Ve tam olması gerektiği biçimde. Şimdi bakın devam edelim. Bunlar iki ayrı hücreye paylaştırılıyor. Sentriol denen yapılar var. Bu 10 tane mikrotübüllerden oluşuyor. Hücreler bölündüğü zaman bunlar da ikiye katlanarak yani iki katına çıkarak diğer hücrelere dağılıyor. Mesela silya ve flagella denen yapılar var. Bakterilerde var bu. Sperm hücresinde var mesela. Onların hareketini sağlayan küçük tüycükler ve minik kuyruklar oluyor böyle. Sperm hücresinde olduğu gibi. Bunlar da bu proteinden oluşuyor. Bakın şimdi onların nasıl oluştuğunu gösterecek. Evet gidiyorlar. Hücrenin zarına bakın bazal cisimcik olarak tutunuyorlar. Ve uzamaya başlıyor bunlar. Bunların bir tanesi ortadaki daha uzuyor. Bunun etrafındakiler de yine bu proteinlerle çevrili. Şimdi bakın çok önemli bir özelliği var bunların. Çok özel bir yapı. Nasıl hücrenin hareket ettiğini gösterecek. Motor protein denen proteinler var üzerinde. Bu proteinler birbiri üzerinde yürüme hareketi yapıyor. Bu yürüme hareketi yaptığında mesela bir protein diğer protein üzerinde yürüme hareketi yaptığında o bütün yapı sağa ve sola eğilmeye başlıyor. Sağa ve sola eğilme hareketleri yapıyor. Bu da hücrenin hareket etmesini sağlıyor. Bakın buradaki bu güç açığa çıktığında yürüme hareketinden dolayı böyle ritmik mükemmel hareketler yapmaya başlıyor. Ve bunlardan çok sayıda olduğu zaman böyle gözdeki kirpikler gibi kirpiksi bir yapı o hücreyi hareket ettiriyor.
Ama ihtiyaca göre başıboş bir hareket de değil bu.
Evet.
Tam da gitmesi gereken yere gidiyor. Yani besin kaynağına doğru yönlendiriyor.
Bakın şimdi burada gösteriyor. Bakın cilia. Burada görüyorsunuz. Bu hepsi toplu halde hareket ediyor burada. Evet. Ve hareket ettiriyor gördüğünüz gibi. Bakteri gayet süratle çok net bir şekilde sağa sola hareket ediyor. Aynı zamanda flagella denen bir yapıyı da gösteriyor. Bu da kamçı tarzında bir hareket gerçekleştiriyor. Mesela bakın sperm hücresi mükemmel bir şekilde kamçı hareketi yapıyor. Ve kamçı hareketiyle bu proteinler, bu birbiri üzerinde yürüme hareketi yapan proteinler kamçı şeklinde düzenli bir şekilde hareket ederek sperm hücresini hareket ettiriyor. Kaldı ki sperm hücresinin hareketi de çok düzenli. Belli bir yöne gidiyor. Yumurta hücresine doğru hareket ediyor. Çünkü yumurta hücresi de kendisine sinyal göndererek onu çağırıyor. Kimyasal sinyal gönderiyor. Bakın şimdi organellerin de mesela hücrenin içinde minik kesecikler var. Proteinler içeren içinde. Onların da hareketini sağlıyor bu proteinler. Nasıl sağlıyor bakın. Böyle yol şeklinde maşallah. Yollar var hücrenin içerisinde. Onun üzerinde yürüme hareketi yapıyorlar. Alıyor bir keseyi yürüyerek gitmesi gereken yere taşıyor.
Şimdi protobüller...
Doğru adrese taşıyor hatta. Yani adres de belirlenmiş çünkü. Bu proteinlerin içine özel barkod sistemi yerleştiriliyor. Yani bu hem yürüyor, hem hangi yöne, nereye gideceğini biliyor, hem de gideceği yere yol döşeniyor altına bunun. O da evet. Proteinlerden. Ve bunların hepsi DNA'da kodlanmış olarak var.
Şimdi bu mikrotübüller, işte Oktar'ın söylediği gibi, gerektiği zaman hücrenin hareketini sağlıyor. Bir bakteri ise bu, kamçı hareketiyle işte sperm hücresinde aynı mikrotübül, ondan ima edilmiş. Aynı mikrotübül yapısı hücrenin iskeletini oluşturuyor, ezilip, büzülme hareketine rağmen bıraktığınızda eski haline dönmesini sağlıyor. Bu sayede iskelet gibi çalışıyor. Ve en önemlisi, en önemli faaliyetlerinden biri, üretilen bir protein, üretildiği ribozomda, üretildiği çekirdeğin yanında diyelim, yakınında, uzaktaki bir organele gönderilmesi gerekiyor. Orada kullanılmak üzere. Orada bir faaliyeti var bu proteinin. Kaldığı yerde hiçbir anlamı yok üretilmiş olmasının. Onun taşınması gerekiyor. O zaman mikrotübül denen bu yapı oluşturuluyor hemen. Bakın bunu yani mucizevi bir şekilde oluyor bu. Hücrenin karanlık ortamında şöyle bir şey diye düşünün. Bir kutu, karanlık bir kutu olarak düşünelim. O karanlık kutunun merkezinden ilgili organele, organcık demek organel, organele bir yol döşeniyor. Proteinden müteşekkil mikrotübülden yapılmış haliyle. Ve protein onun üzerinde başka bir taşıyıcı proteinlerle taşınıyor. Bu mucizevi bir şey. Karanlık bir ortamda. Yani bunu kim yönetiyor? Tabii ki Allah yönetiyor.
Gösteriyor. Hani bir protein başka bir proteinle, başka bir protein vasıtasıyla yolunda bir yere gidecekken taşınıyor. Bunları evet. Şunu gösteriyor. Demek ki bizim bu gördüğümüz proteinlerin bu denli hani birbirlerine bir proteinin başka bir proteine ihtiyacı var. Öbür proteinin de başka bir proteine ihtiyacı var. Hiç başı boş olmuyor. Evrimcilerin dediği gibi yani tesadüf kör tesadüfen de olmuyor. Hepsi. Çünkü hep düzenli bir hareket var ve düzenli bir geçiş var. Mesela o yolun o yol proteinden olmasa o protein mesela o proteini taşıyamayacak. Ya da ne bileyim taşıyıcı protein olmasa protein tek başına oraya gidemeyecek. Hep böyle bir neden var ve bu nedenler birden oluşmuş zaten. Zaten bu şekilde evet. O oluşmasa bir hücre bir protein bir yere giderken hareket ederken hareketini sağlayamayacak.
Tabii.
Ve bunun sonucunda da organizmanın devamı olmayacak. Demek ki birden oluşuyor. Yani Allah
hepsi beraber
evet. Bir hepsini bir arada oluşturuyor. Tesadüfen ya da aşama aşama olarak değil.
Tabii bunlar hepsi bir amaç uğruna yaratıldıklarının çok net delili. Yani hücrenin hareket etmesini sağlayan bir sistem var. Allah yaratmış bunu. Orada gördük. Proteinler sentezleniyor. O proteinler hücre bölündüğü zaman eşit olarak dağılıyor. Mesela gidiyor hücre zarına yapıştığı zaman orada uzamaya başlıyor dışarı doğru. Hücrenin dışına doğru. Hücrenin zarını delebilirdi. Hücreyi patlatabilirdi. Değil mi? Uzamaz dışarı doğru. Yine yapışır hücre zarına. Öyle kalır. Hiçbir işe de yaramaz. Dışarı doğru uzuyor. Bu da yeterli değil. O nasıl hareket edecek? Proteinlerin birbiri üzerinde yürüme hareketi yaptırtıyor Allah. Yani o şekilde yaratılmış zaten. Yani özelliği o proteinin. Ne demek iki proteinin birbiri üzerinde yürüme hareketi yapması? Yani şu iki tane protein yan yana durduğu zaman bu hareketleri yaptığı için böyle yürüme hareketini O zaman bu hareketi yaptığı zaman bu tarafa eğiliyor. Bu şekilde yürüdüğü zaman da bu tarafa eğiliyor. Ve ritmik oluyor bu. Sağa sola olan hareketleri biraz önce gördük. Kirpiksi yapılar böyle. Hepsi birlikte hareket ettiği zaman onu hareket ettiriyor sıvının içerisinde. Veya sperm hücresinde daha fazla büyüyor. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Niye? Sperm hücresi büyük bir yolculuk yapıyor çünkü. Yani boyutlarını düşündüğümüzde annenin haznesinde, değil mi? Sperm hücresinin boyutuna göre milimetrenin binde biri büyüklüğünde hücreler bunlar. Yüzde biri büyüklüğünde hücreler. O ortamda, kapkaranlık bir ortamda ne kadar santim diyelim? 5-10 santimlik bir mesafe kat ediyor. Kendi boyutuna göre düşündüğünüzde bunun
çok
binlerce katı bir mesafe, değil mi? Böyle kilometrelerce, yani bir insanın kilometrelerce ileriye gitmesi gibi. Bir şehirden hatta bir şehire gitmesi gibi bir yolculuk yapıyor. Onun için kuyruk şeklinde, bakın bu proteinler birleşmiş. Bu sefer kuyruk şeklinde oluyor ve yine düzenli bu sefer ama salınım meydana getiriyor. Dakikada da 6000 kere hareket ediyor. Enerji gerekiyor, aynı zamanda enerjisi de oraya konmuş. Fruktoz molekülleri var. O da onun içerisinde.
Ve o kuyruk şeye girmiyor. Ana rahmine girmiyor. Dışarıda bırakıyor mesela.
Yumurtaya girmiyor.
Yumurtaya yani. Girmiyor. Dışarıda evet. Bırakıyor. Eğer onu dışarıda bırakmasa zaten çocuk oluşmayacak mesela. Onu hani içeri girse kırılma yapıyor. Tam ağızdan geçerken onu da bir kere göstermiştik. Tam o kısımda kuyruk mesela kırılma yapıyor. Dışarıda kalmış oluyor.
Sanki orada bir kesici alet varmış gibi bir
anda kesici. Yani mesela işte bakın aynı kopuyor proteinler. Resmen. Aynı proteinlerden yerine göre kromozomları ayırıyor. Bu protein yerine göre gidiyor, kirpiksi bir şey oluyor, yerine göre gidiyor, kuyruk oluyor ama o şekilde ayarlanmış ki dediğin gibi yani tam hücreye girme anında ne o oradan ayrılıyor, yani. Ayrılacak şekilde. Evet. Kim belirlemiş bu zamanlamayı? Bir zamanlama var burada. Evet. Kim yapmış bu zamanlamayı, mükemmel zamanlamayı, değil mi? Kusursuz. Kim onu kuyruk hücresi olarak hareket edeceğini biliyor ve hareket ettirecek şekilde yaratılmış. Dakikada 1000 kere... dakikada 6000 kere hareket edecek şekilde. Bu soruların hep cevabı Allah, değil mi?
İnşallah.
Sonsuz güç sahibi olan Allah cevabını verdirttiriyor. İşte İnşallah. Bilimin bir amacı var. Yani bilim boşuna değil. Allah bize sanatını ve yaratmasındaki delilleri göstererek Allah'a iman etmemizi ve Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz varlığını kavrayarak derin iman etmemizi istiyor. Şirksiz yani inşallah. Çünkü iman hakikatleri insanın, değil mi, sonsuz gücü olduğunu, Allah'ın sonsuz gücü olduğunu, Allah'ın yani kadrini hakkıyla kavrayan biri tam teslim olur Allah'a. O zaman işte enaniyet, büyüklenme, değil mi, bir şeyleri kendisini yaptığını zannetme, bunların hepsi ortadan kalkar. Sadece Allah rızasını gözetir. Her şeyi Allah'ın yarattığını bilir. Mesela diyorlar ya, bazı yobazlar, yani cahilinden yapanlar da var da, işte Hazreti Mehdi, bakalım Amerika izin verecek mi? İslam birliğine bakalım Amerika izin verecek mi? Burada güç Allah'ın. Yani iman hakikatlerini bilen birisi, derin düşünen birisi bütün gücün Allah'ın olduğunu bilir. Bakın Allah bütün atomlara da hakim, sperme de hakim, hücrenin içindeki tüylere de hakim, her şeye hakim, her yere hakim. Amerika'ya hakim olmaması haşa düşünülebilir mi Allah'ın? Amerika'yı yaratan Allah. Yani senin görüntünde zaten bu üç boyutlu mükemmel görüntünde Amerika var. Amerika'da hocamız demişti mesela bir bomba patladığı zaman beyninin küçücük o mercimek kadar yerinde patlıyor bomba. Kim patlatıyor onu? Allah patlatıyor. Allah gösteriyor ona. Dolayısıyla Amerika'yı dilediği zaman istettirir Allah, dilemediği zaman istettirmez. İstettiriyor Allah çünkü kaderinde Mehdi var, İslam birliği var. Dünyanın kaderinde bu var. Amerika'nın kaderinde de bu var. Amerika'yı da kader üzere yaratmış Allah inşallah. Yani bunun önünde hiçbir durması diye bir şey söz konusu olamaz. Tabii o sonunu söyleyen kişi de aslında o da kaderinde olduğu için onu söylüyor. Biz de kaderimizde olduğu için bu konuşmaları yapıyoruz Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın kaderinin dışında, bakın en ufak detaylara indiğimiz zaman bu daha detaylarda daha net, değil mi? Çok net böyle yani. Daha net değil inşallah. Yani detaylara indiğimizde Allah gösteriyor. Her şeye hakim Allah. O protein nasıl yük taşır yürüyerek? Kader üzere yaratmış Allah. Onu o şekilde yaratmış. Adam atım atıyor ya. Yani normal hani insan yürür diyoruz değil mi? İki ayağı üstünde. Protein de yürüyor. Atomlardan oluşan. Bir adım atıyor. Bir adım daha atıyor. Bir de yük taşıyor. O yükü de gideceği yere götürüyor. İşte bir kader üzere yapıyor bunu.
Görevi var. Görevini hiç aksatmadan yerine getirebiliyor. Mesela biz insanlar için hani bizim için diyoruz ki akıllı, şuurlu baktığımız zaman öyle canlılarız diyoruz mesela. Ama bir görev verildiği sırada mesela ne bileyim aksaklık olabiliyor ya da bir acizliğimizden kaynaklanan hastalığımız olabiliyor ya da yorgunluğumuz bir şeyimiz olabiliyor. Mesela görevimizi tam anlamıyla yerine getiremediğimiz zamanlar olabiliyor. Ama bunlarda hiç kesinlikle öyle bir şey olmuyor mesela. Var olduğu ilk günden beri hücrenin, proteinin görevi neyse yapması gerektiği zaman, yapması gerektiği şekilde ve yapması gereken yerde, bölgede bulunuyor. Bu da çok mucizevi. Bu da işte Allah'ın kontrolü altında olduğunu ve hiçbir şekilde aksatmadan yaptığını birebir gösteriyor.
Şimdi bu proteinlerden bir tanesi eksik olsa, mesela dedik ki o sentriol denen protein var orada değil mi? Bir yapı var. Olmasa o ne olur? Bakın ne olur? Hiçbir hücre bölünemez. Hayat başlamadan biterdi. Onun mutlaka alınması gerekiyor. Bütün hücrenin her şeyi tamam olsa bile insan hücresinde ne kadar protein var? 100 bin üzerinde protein var. Bakın bir tanesi eksik olsa hayat olmuyor. Şimdi bu bize şurada hücrenin nasıl bölündüğünü göreceğiz şimdi hep birlikte. Bakın burada DNA var hücrenin çekirdeğinde. DNA normalde kromozomlar gözükmüyor. Sadece hücre bölüneceği zaman görünür hale geliyor. Bir yoğunlaşma oluyor bakın gördüğünüz gibi.
Hücrenin çekirdeği bu.
Evet. Bunlar kromozom halinde bulunuyor ve kromozom sadece hücre bölünürken görünür hale geliyor. Birdenbire hücre bölüneceği zaman ama diğer zamanlarda olmuyor bu. Bu gördüğümüz biraz önceki o yapılar var. Protein yapıları görmüştük.
Sentrozomlar.
Ve iplikçikler oluşuyor. Bakın iplikçikler uzanmaya başlıyor. Bunlar iki tarafa gidiyorlar. İki kutupa. Biri kuzeye biri güneye gidiyor. Ve iplikçikler uzanıyor. Gidip kromozomun çok özel bir yerine yapışıyorlar. Bakın hücrede
çekirdeğin zarı yok oluyor bir yandan.
Evet. Çekirdeğin zarı da mesela o da açıklanamıyor. Evet. Niye çekirdeğin zarı yok oluyor? Sonradan yeniden ortaya çıkıyor. Hala bilinmiyor bilimsel olarak nasıl olduğu bunun. Bakın hücrede çok özel bir yapı oluştu. Hücrenin bölüneceği zaman oluyor ama bu. Başka zaman yok. Bu iplikçikler gidiyor. Bakın o biraz önce gördüğümüz protein yapılar kromozoma gidiyor. Kromozomun üzerindeki çok özel bir protein yapısına bağlanıyor. Ve bu proteinler birdenbire çekmeye başlıyor kromozomları. Önce bir tek sıra haline getiriyor burada, ortada.
Kromozom çiftlerini ayırarak.
Hem çekiyor, hem de itmeye başlıyor aynı zamanda. Ama mükemmel bir şekilde ikiye ayırıyorlar. Hata yok. Kromozomların homolog olan yani aynı özellikleri kontrol eden kromozomların bir tanesi mutlaka bir hücreye gidiyor, diğeri diğer hücreye gidiyor. Ve birdenbire bakın hücre çekirdeğinin zarı yeniden belirdi.
Üretildi.
Ve,
evet.
Ve hücre birdenbire bölünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada o kadar büyük mucizeler var ki mesela
her şey tamamlandıktan sonra bölünme gerçekleşiyor işte tam burada.
Mesela hücrenin mitokondri denen yapısı var. Hücrenin enerji üreten santralı. Bunlar diyorlar ya evrimciler bu bakteriden oluştu çünkü kendi DNA'sı var diye. Halbuki bilimsel olarak anlaşıldı ki onun DNA'sının çok özel bir görevi var. Mitokondriler bölünme anında eşit olarak şimdi ikiye ayırdığınızda siz mesela 600 tane mitokondrisi olan hücreler var. Siz bunu hücre bölünürken ikiye ayırdığınızda kaç mitokondri düşer bir hücreye? 300 tane ikiye bölünür değil mi? Bu ne olur? Hücreyi kapasitesini çok düşür, öldürücü olabilir hatta. Enerji üretimi çok birdenbire yarıya düşecek çünkü hücrenin. Halbuki ne oluyor biliyor musunuz? Kendi DNA'sı olduğu için mitokondriler hemen onlar da çoğalmaya başlıyor. İkiye çoğalıyor. Yani 600 gene bir tarafa gidiyor, 600 bir tarafa gidiyor. Mükemmel bir sistem. Maşallah. Onun için DNA'sını yaratmış Allah. Ne diyor Darwinistler? Ha, kendi DNA'sı var. Bir de bakıyorlar, aa diyor dışı da biraz bakteriye benziyor bunun. O zaman bakteriden evrimleşmiş. Ulan olur mu öyle şey? Bakteri bakterinin içine girip. Zaten mesela diyorlar ki evrimciye bu Habertürk programında. İlk hücrenin nasıl oluştuğunu açıkla diyorlar. Bir hücre vardı diyor başka bir hücreyi yuttu diyor. Ulan işte o hücrenin nasıl olduğunu açıklasın sen onu soruyorlar zaten sana. O bir hücrenin olduğunu zaten kabul ediyor. İkinci hücreyi yutarak başka bir hücre olduğunu oradan evrimle açıklamaya çalışıyor. Yani öyle bir açıklama yani açıklama getirmiyor da. Komedi şeklinde yani. İnşallah. Ama her şey bakın mükemmel yaratılmış. İşte bu mükemmel sistemler bize üstün akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlıyor. İnşallah. İnşallah.
Kısa bir ara vermemiz gerekiyor hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İkinci araya aslında başlarken, ilk araya başlarken başlayacaktım da Kur'an müzeleriyle başladığımız için ikinci yarı başlayalım diye söyledim. Bu gece Kadir Gecesi biliyoruz. Bütün Müslüman aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun diyoruz. Evet, Allah'ın bu geceki duaları kabul ettiği, insanların da Müslüman kardeşlerimizin de diğer Müslüman kardeşlerle dua ederken bu geceyi hani ederken diğer Müslüman kardeşlerimizi de hani düşünerek onlar için de dua etmelerini işte evet. Afganistan'daki, Mısır'daki, Somali'deki Müslüman kardeşlerimizi de düşünerek dua etmelerini isteyelim.
Bütün İslam aleminin inşallah ferha kavuşması için, kurtuluşa kavuşması için hep beraber dua edelim inşallah.
İslam birliğinin oluşmasına da vesile olur inşallah. Tabi Allah dualara icabet edendir inşallah. Her zaman her yerde dua ederiz Allah'ın izniyle. Allah dualara icabet eden olduğunu bildiriyor.
İnşallah. Kalben olduğu sürece Allah her zaman gerçekten içten dua ettiğimiz sürece Allah her zaman zaten öyle dualarımızı
Allah yalvara yalvara ve için inşallah dua edin diyor. Bana dua ettiği zaman şeytandan Allah'a sığınırım. Dua edenin duasına icabet ederim diyor inşallah.
Evet inşallah. Bugünün sadece hani önemli özelliği olarak hani bugünün önemi olarak da Kur'an'ın inmeye başladığı gün diye o yüzden i̇nşallah. Hani onun i̇nşallah. Gecesi onun evet. gecesi diye onun da öneminden dolayı bugün hani biraz daha farklı bir gün olarak hani diğer günlere göre. O yüzden evet. hani bugünkü duaların daha çok kabul olacağı hani daha şekli olacağından dolayı inşallah onu da söyleyelim dedik. İnşallah. Herkesin tekrardan Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. İnşallah. İman hakikatleriyle devam edelim i̇nşallah. İsterseniz.
İlk yarı hücrelerden bahsetmiştik. Hücrelerden bahsetmişken insan vücudundaki kemik yapılarından da biraz bahsetmek istiyorum. Allah insan yapılarındaki kemikleri özel bir yere koymuş. Yani vücudumuzdaki bazı sistemlerimizin dışarıdan gelecek darbelere karşı olarak daha korumalı bir şekilde yarattığını görüyoruz inşallah. Bu kafatasımız olsun, omurga kemiklerimiz olsun özellikle. Bunlardan biraz detaylı olarak bahsedeceğim ben de inşallah. Örneğin kafatası kemiği insanın hayati organı olan beyninin olabilecek en özenli şekilde korur. Nitekim anne karnındayken birbirinden bağımsız olan kafatası parçaları zamanla büyüyerek adeta bir bulmacanın parçasının bir araya getirilmesi gibi birbirine monte olurlar. Doğumundan bir süre sonra ise insan beynini koruyacak en mükemmel yapıya kavuşurlar. Bunun yanı sıra kalp ve akciğer göğüs kafesimizi de korurken omuriliğimizi de organımız güvenlik altında tutar. Çünkü vücudumuzun en önemli organlarından biri olan omuriliğe gelebilecek en ufak darbe bedenimizin felç olmasına sebep olabilir. Bu nedenle omurga kemikleri hem çok sert hem de çok dayanıklı olarak yaratılmıştır. Omurga üst üste dizili olan omurgalardan meydana gelir. İnsan her adım atışında omurgayı oluşturan bu omurlar hareket ederler. Ancak yapılan hareket esnasında omurların aşınması tehlikesi de vardır. Bu nedenle insan vücudunun karşılaşacağı muhtemel tehlikeye karşı olağanüstü bir önlem alınmıştır. Omurların aşınmaması için her bir omur arasında bir nevi amortisör görevi yapan dayanıklı diskler vardır. Bu diskler insanın her adım atışında yerden vücuduna gelen tepki kuvvetini azaltarak kemiklerin yaylanmasını sağlar. Nitekim omurga kemiklerinin dizilimi de son derece özel bir yapıya sahiptir. Üst üste dizilerek S harfi çizen omurga kemikleri bu şekilde son derece hikmetlidir. Çünkü dümdüz bir görünümde dizilmiş olsalardı ve aralardaki diskler darbelere emme özellikleri bulunmasaydı 30 santim yükseklikten atlayan bir insanın da omurgasının boynuna yapacağı baskı sonucu omurga beyni parçalayarak kafatasından dışarı çıkacaktı. Yani resmen bir ölçü var. Bu her bütün oluşumuzda, omurga sistemimizde olsun her şeyde Allah bir ölçü şeklinde koruma detayında yaratmış insan vücudunu.
Maşallah. Yani omurganın arasında o diskler olmasa hiçbir hareketi yapamazdık biz bir kere. Kazık gibi oluyorsun ve hemen kırılırdı. Yani hemen derhal kırılırdı.
Halbuki hareket olmaz.
Omurganın yani hareketleri öne eğilme, arkaya eğilme, dönme, rotasyon hareketi de yapabiliyor insan değil mi? Sağa sola dönme hareketleri, boynunu ayrı hareket ettirebiliyor, belini ayrı hareket ettirebiliyor. Sırtındaki hareketleri düşünelim. Ya mükemmel bir sistem var. O S şeklinde olmasının da çok özel bir durumu var. Bütün amortisör görevi görüyor. Yani darbeleri en ideal şekilde alacak şekilde böyle. En ideal pozisyonda olacak şekilde o S şeklindeki
dimdik pozisyonu. Dimdik olsa kırılma olabilir ya da işte evet. ne bileyim hani hareketlerde kısıtlık olabilir. O esneklik ve mesela insana daha rahat böyle hareket edebilme sağlıyor. Mesela az önce Önder Hocam da dediği gibi kafatası Allah mesela kafatasını çok farklı yapıda diğer kemiklerden oluşturmuş. Benim bildiğim 8 farklı kafatasında kemik var ve vücutta hiç olmayan, benzeri olmayan. Çünkü beynin koruma altında tutulması gerekiyor. Daha hassas bir bölgede ve su içinde mesela beyin. Ki hani darbelere karşı ya da kendimiz dahi hani kafamızı çevirdiğimiz zaman dahi kafatasımızdaki kemiklere çarpıp zarar görmesin diye. Mesela Allah bu şekilde düşünmüş. Kafatasının kemiği düşünmüş değil miyim? Yani Allah bu şekilde yaratmış. Kafatasının kemiğinin 8 farklı kemik yapısından oluşuyor olması ve darbelere karşı daha dayanıklı bir kemik yapısının oluşuyor olması da Allah'ın bunu gösteriyor.
Kalbimizde, akciğerimizde, göğüs kafeslerimizin kemikleri koruyor. Onlar da normal kemiklerimize göre daha sert ve bu şekilde durduğu için kalbimiz attığı zaman da bu göğüs kafesi bu şekilde açılarak esneyebiliyor.
Doğru.
Yani bu sabit bir kemik olsaydı nefes zorluğu çekerdik. Kalbimiz hareket ederken darlanırdık ama Allah onu öyle bir yaratmış ki aralıklı şekilde esneyebiliyor, açılabiliyor maşallah.
Çok yapısı itibariyle yukarıdan kaslar yapışıyor böyle. O kaslar derin nefes almak istediğimiz zaman, kasıldığı zaman kaburgaları yukarı doğru hareket ettirerek çapını genişletiyor.
Maşallah.
Çapı genişletince akciğerler havayla doluyor. Ve dediğin gibi kalbin korunması gerekiyor. Akciğerler de zaten göğüs duvarına yapışıktır.
Evet.
Yani arada ince bir çok bir şey, bir sıvı vardır. Akciğer plevrası göğüs kafesinin zarına, dış duvarına yapışıktır. O genişlediği zaman pasif olarak akciğer genişletilir ve hava dolar. Beyinde de bu kafatası hakikaten muhteşem bir mucize. Tam olması gerektiği gibi. Yani beynin korunmaya ihtiyacı var. Mesela ameliyatlarda bazen kafatası çıkartılır. Kafatasından bir bölüm çıkartılır. Bazı durumlarda nadiren o bölüm yerine konamaz. Yani beyin şişiyor çünkü, böyle ödemleşiyor. Dışarı doğru bomba yapıyor. Ameliyatta hakikaten yerine yerleştiremiyorsunuz. Ya beyni keseceksiniz ki bu yani çok gereksiz bir şey olur öyle bir durumda. Açık bırakıyorsunuz mecburen yani. O zaman da çok büyük bir risk altına giriyor hasta. Düşünsenize bir deri var üzerinde sadece. Yani parmağınla bastırsan, dolabın kenarına vursa direkt beynine hasar oluyor. İşte orada kafatası ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ali senin dediğin gibi, Ender hocamın dediği gibi suyun içinde yüzüyor. Bu da çok büyük bir özel bir durum. Çünkü bir düşünelim şimdi, 1400 gram ağırlığında olan beyin. Suyun içinde yüzmese ne olur? Anında ölüm olur. Hayat olmaz. Çünkü kendi üzerine bırakıldığı zaman beyin dokusu, ki jöle kıvamındadır böyle, içine kan gidemez bir. Sinir hücrelerinin o kadar hassas ki bu sinir hücreleri, 100 milyar sinir hücresi 100 trilyon bağlantı yapıyor. Bütün faaliyeti anında duruyor, o an duruyor. Zaten beyin sapında hayati merkezlerde vardır. Onun üstüne çöktüğü zaman hayat durur. Halbuki içinde Allah su devri daim sistemi yaratmıştır böyle. Özel bir boşluklar vardır beynin içerisinde. Orada çok özel damar yapıları var. O damar yapıları vücudun başka hiçbir yerinde yok. Koroid plexus deniyor bunlara. Bunların özelliği, oraya kan geldiği zaman kanın yaptığı basınçla kan serumu dışarı süzülür. Başka hiçbir damarda yok bu. Yani olsa zaten ölüm meydana gelir başka bir yerde. Beynin içinde faydası var ama. O bir sıvı oluşuyor. Ama sıvının da özel bir karışımı var. Elektrolitleriyle, yapısıyla diğer sıvılardan farklı. Su gibi değil yani. O çıkan sıvı beynin içindeki boşluklardan geçerek beynin etrafına gelir. Ve beyin, 1400 gramlık beyin ağırlığı bu suyun içerisinde 50 grama düşüyor. Beyin, 1400 gram nerede, 50 gram nerede değil mi? 50 gram suyun içinde yüzdüğü için içine kan da dolabiliyor. Diğer sinir hücrelerine baskı yapmıyor. Çok hassas sistemler çalışabiliyor. Peki şimdi bir sıvı geliyor, dışarı çıkıyor. O bir basınç oluşturuyor değil mi içeride? O basınç da hayat boyu aynı oranda tutuluyor. Ne fazla eksik, ne fazla bu şeyden, normalden, ne eksik olarak tutuluyor. Beyin hayatta kalabilmesi, yani yaşam devam edebilmesi için. O da şöyle sağlanıyor. Şimdi üretildiği noktadan su çıktıktan sonra yukarıda da bu sefer özel valv sistemi var. O valvler, bunlar kafatasının üst kısmındaki valvler. Beynin yani
bana sistemleri. Bana.
Evet, valv sistemi. Yani bir açılıp kapama bana gibi. Evet, doğru. Onun gibi belli basınçta onlar suyu tekrar kan dolaşımına geri götürüyor. Şimdi burada üretilen basınç, bana sistemini açan basınç arasındaki fark, işte bu beynin tam istediği ideal fark. Bunu bilen Allah. Yani insan, maşallah, o beyin onun içinde yüzüyor. Burada anormallik oluyor mesela, hastalık oluyor bazen. O sıvı fazla üretildiği zaman, tüketildiğinden, içindeki boşluklar genişlemeye başlıyor böyle. Beyne baskı yapıyor ve hidrosefali diye bir hastalık oluşuyor. Onu acil müdahaleyle, cerrahi müdahaleyle beynin içine bir boru takılıyor. O boru cilt altından geçirilip karnın içerisine yerleştiriliyor. Karına akıtılıyor su. Ama onun içinde de bir vana var. O da özel basınçla çalışıyor. Konan tüpün içindeki. Çünkü siz şarıl şarıl akıtırsanız bütün sıvı boşalacağı için bir anda ölüm meydana gelir. O da belli basınçta ayarlanarak. Nasıl ayarlanıyor? Bakılıyor doğrusu nedir diye. Oraya özel vana sistemiyle o basınçta çalışan bir vana konuyor tüpün içerisine. Şimdi burada bir akıl var mı? Var. Peki beyindeki vananın basıncını ayarlayan akıl nasıl bir akıl? Sonsuz akıl işte bu. İnşallah. İnşallah. O çünkü o tüpün tesadüfen olduğunu, o bananın tesadüfen değil ki o. Bakılıyor hangi basınç olması gerekirse o yerleştiriliyor onun içerisine. İnşallah. Bütün bu sistemler bize Allah... Mesela Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Bebekte kafatası bizim kemikler kaynamış oluyor belli bir yaştan sonra. Evet. Bebekte öyle değil. Niye? Çünkü bebek daracık bir doğum kanalından çıkıyor. Annenin leğen kemiğini düşünelim. Ki doğumda o da çok özel bir durum. Leğen kemiğinde ve diğer kemiklerde özel esneme meydana geliyor. Salgılanan hormonlar bağları biraz gevşetiyor böyle. Ve daha esnek oluyor annenin eklemleri, eklemleri bağlayan bağları normale göre bir esneklik kazandırmış. Allah çok özel bir durum. Bebeğin kafası annenin leğen kemiğinden özel bir manevrayla çıkıyor. Ama daracık bir yer. Yani normalde böyle çıkamaz oradan. Fakat özel yaptığı bu manevra bir özelliği daha var. Kemikler birbirine kaynamadığı için bıngıldakları vardır böyle. Evet. Elle basınca hatta içine girer. Bir önde bir arkada ve kafa kemikleri kaynamadığı için birbirinin üzerinde kafa kemikleri iç içe geçebiliyor böyle. Yani kafatası hacmi küçülüyor. Çok ilginç bir durum. Maşallah. Ama onun beynine zarar vermiyor bebeğin beynine.
Sonra tekrar çıkınca aynı haline geliyor.
Tabii aynı haline geliyor.
Maşallah.
Yani öyle olmasa bebek oradan çıkamaz. Yani bu esnekliği olmasa oradan çıkamazdı. Doğum olmaz, hayat olmaz o zaman. Sonra çıktıktan sonra belli bir yaşta kemikler birbirine kaynıyor. Bıngıldaklar kapanıyor.
Evet. Hatta o seviyeye dikkat edilir. Hani bıngıldaklara fazla çocukların dokunulmaz. İşte ne bileyim yatırılırken mesela sürekli kafatası tam kemikler oturmadığı için hani kafası sürekli çevrilir ki hani bir tarafta basıklık şey kalmasın diye. Çünkü daha yumuşaksı, daha böyle hafif bir kafa kemiği oluyor.
Mükemmel yoksa. Bir mucize ya.
Allah'ın yaratmış.
İçeriden çıkarken o kafatası hocam dediği gibi birleşiyor. Çıkınca eski haline gelmesi büyük bir mucize onun. Tekrar.
Yani aslında
hiç olmamış gibi.
Ben normal doğumu anlattım. Yani öyle durumlar var ki mesela vakum diye bir alet takılıyor bebek çıkmadığı zaman. Onu bile kaldırıyor bebeğin bu yapısı, mükemmel yapısı.
Maşallah.
Yani özel olarak çekmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü doğumda takılıyor bazen. Olabiliyor böyle komplikasyon. O zaman onu özel bir böyle vakumlu bir alet kafa derisine tutturularak çekilmek durumunda kalıyor. Hatta forceps denen aletler vardır böyle özel makaslar. Onunla tutup çekiyorsunuz. İşte bebeğin bu özel yapısı olmasa beyni de hasar görür, oradan çıkamaz da. Yani Allah her şey mükemmel olması maşallah gerektiği gibi yaratılmış. Maşallah. Hemoglobini farklı mesela yetişkin hemoglobinden. Çünkü annenin hemoglobininden, yetişkin hemoglobininden oksijenin ilgisi daha fazla. Oksijenini koparıp alabiliyor. Aynı yetişkin hemoglobini olsa bebekte hayatta kalamaz. Çünkü annenin hemoglobinini koparamaz o zaman. Aynı oksijene ilgisi. Zaten orada oksijen alamaz oradan. Anında ölürdü. Özel bir gen aktive oluyor bebekte. Hemoglobin F diye bir hemoglobini var bebeğin. Daha fazla oksijeni alıyor onu. Fakat çıktığı anda bu dezavantaj oluyor. Niye? Oksijene ilgisi fazla olduğu için bu sefer kastaki miyoglobine veremeyecek. Yine hayatta yine ölür. Daha doğarken bebek birdenbire yetişkin hemoglobin üretilmeye başlıyor. Bebek onunla birlikte doğuyor. Mükemmel bir zamanlamayla bakın. Yani o kadar kusursuz bir sistem var ki nereye baksak biz Allah'ın sonsuz aklını ve ilmini görüyoruz inşallah.
Ya böyle bebekle gerçekten bebekle ve yetişkin insan arasında bile baktığımız zaman da Allah çünkü onun koşulları o zaman ona uygun olur. Bebeğin çünkü bizimki gibi sert bir kafatası olsa işte bizimki gibi mesela geçen onu anlattık geçen programda mesela yutak biraz üst kısımda şu mesela normalde aşağı iniyor bizim şimdi yetişkinde. Bebek de daha yukarıda kalıyor ki hem beslenebilsin hem de aynı anda yutkunabilsin diye.
Nefes alabilsin.
Nefes alıp annesini emerken, aynı anda nefes alabilsin emerken, diye. Yani, evet. Yani yemek yerken besin tüketirken işte annesinden sütü emerken aynı anda da nefes alabilsin diye. Evet. O yutak üst kısımda mesela. bakıyorsunuz belli bir şeyden sonra hiçbir müdahale yapmadan, kimse bir müdahale etmeden bu zaman içinde kendi kendine aşağı doğru inmeye başlıyor. Normal seviyeye geliyor ve bu zamandan sonra konuşmaya başlayabiliyor ve besin tükettiğimiz zaman biz mesela aynı anda nefes alamıyoruz. Böyle bir süreç oluşuyor. Kafatasında aynı şekilde mesela orada bir yumuşaklık oluyor. Belli bir süreden sonra o artık sertleşmeye dönüyor ve normal seviyeye geliyor. Ve bunun için kimse hiçbir müdahale yapmıyor ya da hiçbir dışarıdan yapılan bir şey yok. Tamamen Allah'ın kontrolü altında. Bu şekilde hani var etmesi sonucunda gerçekleşiyor.
Bu da çok burada mutluyor. Şimdi bu sistemler genetik özellikler o kadar kompleks ki hangi genin ne zaman aktif hale geçeceği, hangi genin kapanacağı belirlenmiş ve zamanlı olarak belirlenmiş bir saat üzere. Mesela bakın şimdi annenin oksitosin diye bir hormonu var. Evet. Hipofizinde salgılanan bir hormondur bu. Bu hormon 9 ay 10. güne kadar salgılanmıyor. Zamanlı yani niye salgılanmasın? Kim belirlemiş 9 ay 10. günü değil mi? Hücreler nereden biliyor? O da genetik özellik olarak var. 9 ay 10. gün dolduğu anda, bebek olgunlaştığı anda bu hormon salgılanıp rahmi kastırıp ve süt bezlerinde de sütü salgılattırıp, çünkü süt, çocuk doğar doğmaz süte ihtiyacı var. Her iki tarafta da reseptörü var bunun, alıcısı var. Hem göğüste hem rahimde. İkisini de aynı anda devreye sokuyor. Hem çocuğu doğurtturuyor, vesile oluyor hormon. Hem de süt. Ama nasıl? Bakın zamanlı olarak. 9 ay 10. gün. Ya da mesela çocuğun hemoglobinden bahsettik biraz önce. Değil mi? Çocuk hemoglobin üretiliyor. Peki bu üretim ne zamana kadar devam edecek? Bakın tam 9 ay 10. güne kadar. O da zamanlı. Yani mükemmel zamanlamalı sistemler yaratmış Allah. Yani zamanının da yani neye göre o da belli değil. Yani 9 ay 10 günü tek tek sayılıyor olması lazım hücreler tarafından. Değil mi? Genetik yani gen bunu biliyor. 9 ay 10. gün birdenbire yetişkin hemoglobinin geni açılıyor. O proteini üretmeye başlıyor. Öbürü de kademeli olarak kapanıyor. Hemoglobin F. Mükemmel sistem böyle.
Ve her canlıya göre de değişebiliyor. Mesela her doğuma göre de değişebiliyor. Hepsi mesela 9 ay 10 gün olmuyor. 8 ay oluyor. 9 ay oluyor. 9 ay 5 gün oluyor. 3 gün oluyor. Bunların hani şeyi de yok. Sabit bir şeyi de yok. O canlı da mesela hani o doğum sırasında o bebekle neyse o süreç içinde oluyor. Bu da çok mucizevi. O da işte Allah'ın bütün kontrolü altında tuttuğunu ve Allah'ın kontrolü altında bütün her şeyin olduğunu düpedüz açık zaten örnekleri bu. Yani bunlar da mesela bir doğum da iman hakikatidir baktığımız zaman. Çünkü çok mucizevi gerçeklerin görsel olarak şahidi oluyoruz mesela. Allah'ın kontrolü altında olduğuna şahit oluyoruz biz bu aşamaları gördüğümüz zaman.
Yani aslında. Zamanlamayla çalışıyor olması zaten yani bu çok üstün bir şey yani böyle düşününce insanın. Mesela insanın günlük saati de var içerisinde. Hormonları ona göre düzenleniyor. Ritim var normal 24 saatlik bir ritme bağlanmış. Onu biyolojik saat insanlarda var, bu bitkilerde var. Mesela ilkbaharda çiçek açıyorlar. Bir zamanlama sistemi var. Genlerinde yani genetik genlerinde olan bir özellik bu. Ama kim belirlemiş bu zamanı? Allah belirlemiş. Yani İnşallah. En ideal zamanda o gen Allah'ın emriyle birdenbire faaliyete başlıyor. O güne kadar duruyor. Bakın, o gün başlıyor.
Ona ait bir video var. Şimdi insan DNA'sını kodlar olduğunu biliyoruz. Kodlar bir araya gelerek sayfaları oluşturuyor. Yalnızca bir sayfadan ibaret değil insan DNA'sı, insan genomu. Üst üste koyduğumuzda yüksekliğine bakalım. 20 metre, 30 metre yüksekliğinde bir apartman artık yani. Ve sayfalardan oluşmuş. A4 sayfalarından oluşma. Böylesine bir bilgi yığını. Ama bu bilgi yığının, insan genomunun bakın hepsi genleri kodlamıyor. Genler bunun yalnızca küçük bir kısım. Bakın sol tarafta genleri kodlamayan kısımlar, sağ tarafta genler. Bakın ilgili genler belli yerlerde çıkıyor ortaya.
Ve oradan %1'ini arasından seçip kopyalıyor mesela gerekli olan geni.
Evet. %1'ini oluşturuyor genler. İnsan DNA genomunu. Ve bakın görüyorsunuz şimdi Oktar'ın bahsettiği gibi yani gerektiği zaman gerektiği yerde o genlerin çıkarılıp okunması ve bunların üretilmesi gerekiyor. Genlerdeki emirlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Mucize burada. Yani siz o koskoca apartman büyüklüğündeki o sayfalar arasında oksitosin denen işte o proteinin gerektiği anda hemen üretilmesi için gidip o sayfayı bulmanız, o kodu bulmanız ve onu hemen ürettirmeniz gerekiyor. Sayfalar arasında onu arayıp bulmanız
o
zaten
kadar
bir
sayfa olan. Arasında
ve bu yani hayır gene olur da nereden 9 ay 10. gün oluyor? Çünkü 9. ay olsa olmuyor. 8. ay olsa olmuyor. Bebek erken doğuyor o zaman. 11 ayda olsa yine olmuyor. Bu sefer yine ölüm gerçekleşir. Büyüyor bebek bir yandan. Yani bozulma meydana geliyor. Anne karnında 9 ay 10 gündür ideal kalma süresi. Onu bilen bir aklın yaratmış olması gerekiyor. Allah işte inşallah. İnşallah. Yani o sistemin yaratıcısına İnşallah. Allah diyoruz. Bakın Cihat Hocam'ın söylediği çok doğru. Ben bunu bir de kromozom üzerinde gösterelim. Bu birinciye bir alır mısınız? Yani bu gen deyince genlerin yapısını kavramıyorlar. Mesela böyle atıp tutuyor işte diyor ki bu diyor tesadüfen oldu diyor. Protein diyor milyon senede oluşur diyor. Bakın şimdi genin ne kadar kompleks bir yapısı var. Ya yani bunu böyle fazla derin inmeye bile gerek yok. Çünkü çok kompleks anlatım zaten. Bakın burada binlerce genlerden oluşan kromozomlar var. Bakın şimdi kromozomun bir bölümüne giriyor. Kromozomda yapılar bu şekilde. Bunların arasında Cihat Hocam'ın gösterdi ya her bölüm protein kodlamıyor bunların. Protein kodlamayan bölgeler var. İntronlar var. Gene özellikle mesela gende. İntron denen protein kodlamayan bölgeler var. Ekson denen protein kodlayan bölgeler var.
O da genin içindeki. Evet.
Bakın şimdi bu kırmızı bölgeler protein kodlayan bölgeler.
Genler. Evet.
Protein kodluyor. Bu sarı olanlar da intron denen bölgeler. Protein kodlamayan bölgeler aradaki. Yani bu bir de kesintisiz harf dizileri bunlar. Böyle hani sarı yeşilli işaretli falan değil. Yani DNA'ya baktığınız zaman normal moleküller var orada. Harf de yok. Yani aslında harf yani insan ona işte A diyor T C biz C G diyoruz ama orada A T C G yazmıyor onun üzerinde. Onun üzerinde normal atomlardan oluşan moleküller var. Yani çıplak gözle görebilsek biz sadece atom yığını görürüz böyle. Bakın. 500 tane de sıçrayan gen diyor bunlara. Bu genler başka yerine hareket edebiliyor DNA'nın. Mavi ve pembe olanlar. Daha yakından bakıyor şimdi. 5 tane küçük tane genin yapısına bakıyor şimdi. 500 nükleotitten oluşuyor bunlar ortalama. Hemoglobini kodluyor bunlar. Beta globulini kodlayan bir genin sadece hemoglobinle ilgili yani bu gen. Ve burada bir hata olduğu zaman işte orak hücre anemisi denen evrimcilerin evrime örnek vermeye çalıştığı hastalık oluşuyor. Ağır bir hastalık. Faydalı mutasyon diyorlardı ya. Halbuki çok ağır bir öldürücü bir hastalık. Delta globin bu. Gamma and epsilon globins are expressed evet. in the embryo and fetus. Şimdi bunların kodladığı proteinlerden, bunların kombinasyonundan değişik proteinler oluşuyor. Yani mesela bir genin içinde birden fazla ekson oluyor. Onların değişik kombinasyonuyla bir gen birden fazla protein kodluyor. Onun için mesela insanda 25 bin tane gen var ama protein sayısı bundan çok daha fazla. Yani en az 100 bin olduğu tahmin ediliyor. Daha da fazla olabilir. Hatta milyon olduğunu söyleyenler var, 2 milyon olduğunu söyleyenler de var. Ama tabii bunlar delile dayalı değil yani %100 delile dayalı değil. 100 bin olduğunu kabul edelim biz. Çünkü çoğunluğa göre, çoğunun fikrine göre hareket ettiğimizde çok yüksek bir sayı. Ve bunlardan bir tane hata ya ağır bir hastalık, sakatlık ve ölüm meydana getiriyor. Kanser meydana getiriyor, ölüm meydana getiriyor. Yani öyle bakın düz bir yapı yok genlerde. Son derece kompleks. Aradaki bölgeler de o genin aktivasyonunu belirliyor. Mesela dedik ya biraz önce bir hormon 9 ay 10. gün devreye giriyor ki doğum olsun diye. Onun o güne kadar kapalı duruyor o gen. O genin ne zaman açılacağını belirleyen başka DNA bölgeleri var. Onlar da o kodu taşıyor. 9 ay 10. günü devreye sokuyor. Çünkü onu o kontrol eden bölgeleri de mesela bebek ürediğinde bazı maddeler oluşmaya başlıyor. Annenin hormonal yapısında bazı değişiklikler meydana gelmeye başlıyor. O maddeler gidip o genin aktivasyonunu sağlayacak mekanizmaları harekete geçiriyorlar. Böyle zincirleme kontrol mekanizmalarıyla yaratmış Allah.
Hiçbir şekilde başıbozukluk yok. Hep kontrol, kalite kontroller var. Bir fabrikada vardır kalite kontrol değil mi? Üretim yapılır. O üretimin en kaliteli olması için hataya yer vermemek üzere özel birimler vardır. Kontrol mekanizmaları vardır. Onlar devreye girer. Ya insandır bunlar ya da işte başka unsurlardır ama bilinçli mekanizmalardır bunlar, öyle değil mi? Doğru mu yanlış mı kontrol ederler? Kaliteli mi kalitesiz mi kontrol ederler? memnuniyetlik oluşturacak mı, memnuniyetsizlik mi oluşturacak diye elerler üretimi. Aynı bu şekilde bilinçli mekanizmalar, kalite kontrol mekanizmaları var. Onun çok çok ötesinde bildiğimiz bu örneklemeye çalıştığım kalite kontrol sistemlerinin çok çok ötesinde nerede, ne zaman, nasıl üretimi artık yani kontrol eden sistemler bunlar. Allah'ın sonsuz aklının her yer hakim yegane güç, yegane yaratıcı güç inşallah Allah. Nasıl çalıştığının en büyük göstergesi maşallah.
Bir de sadece böyle dediğimiz gibi hani biz mesela şu anda insan genlerinden, organizmasından bahsettik. Ve Allah'ın baktığımız zaman doğadaki her şeyde biz bunu görüyoruz. Hayvanlarda da görüyoruz bunu, bitkilerde de görüyoruz, diğer canlılarda
her yerde,
da görüyoruz.
Evet, bakteri dediğimiz,
her yerde.
Mikrop dediğimiz bakteri
yani küçücük görüyorlar. Organizma dediğimiz bakteriler, işte ne bileyim virüsler, bunlarda daha iyi görebiliyoruz.
Mantar, tabii.
Ben biraz da bitkilerden bahsetmek istiyorum. Mesela bu bitkilerin hep acaba düşünülmüş müdür mesela soruyorum hani izleyenler için. Mesela sıcağın altında bir bitki saatlerce kalabiliyor mesela. Saatlerce gün içinde saatlerce bir bitki sıcağın altında kalabiliyor. Ve normal şartlarda sıcağın altında, güneşin altında kalmak her canlıyı olumsuz yönde etkiler kuşkusuz. Çünkü o sıcağın altında, o güneşin etkisiyle, o güneş ışınlarının verdiği sıcaklıkla canlılar olumsuz olarak etkileniyor. O yüzden dolayı mesela diğer canlılar hep böyle sığınacak bir yer ararlar. Ya bir ağacın gölgesi, ya işte bir bitkinin gölgesi. Ama bu bitki kendini nasıl koruyor güneşe karşı, sıcaklığa karşı? Bu da çok mucizevi. Allah mesela bu bitkileri de yaratırken buna göre yaratmış. Mesela bu bitkiler su kaybediyor yapraklarından. Ve bu su kayıplarını önlemek için de bunların yaprak uçlarında kullandıkları bir özel bir sıvı var, cila var. Bu cila sayesinde bu uçtaki su kayıplarını önlüyorlar mesela bu bitkiler. Bu da çok mucizevi. Çünkü bu su kaybını önlemese bitkinin hayatı sona erecek. Sadece yüzey kısmında değil, bir de alt kısmına baktığımız zaman alt kısmında da aynı şekilde. Alt kısımda da mesela bir hücre gibi bölgeleri var, bölümleri var. Ve bu bölümden de karbondioksit alıp oksijeni veriyorlar mesela. Bu şekilde hayatını devam ettirebiliyor. Şimdi bakıyoruz bu sıcağın altında bitki hem üstünü yüzeysel olarak koruyabiliyor hem de alt kısmını mesela hücreler vasıtasıyla koruyabiliyorlar. Bu da çok mucizevi. Demek ki bunların su kayıplarını önlemesi için, doğal ortamdaki yetişmelerini devam ettirebilmeleri için, güneşin sıcağında da serinleyebilmeleri için özel bir yöntemlerin olduğunu gösteriyor. Bunların yanı sıra bitkinin de ısıyı iki farklı şekilde kullandığını görebiliyoruz. Mesela şu anda görüntülerimizde de bitkilerin çeşitlerine bakabiliyoruz güneş altındayken olanlara. Bitkilerde mesela iki önemli ısı dağıtım sistemi de bulunmaktadır. Bunların birincisi işte yaprağın ısısı, eğer çevrenin ısısından daha fazlaysa hava dolaşımının yapraktan dış ortama doğru olduğunu görüyoruz. Eğer ısı naklinden kaynaklanan hava değişimi sıcak havanın soğuk havadan daha az yoğun olması nedeniyle havanın yükselmesine dayanıyor. Bu yüzden de yaprakların da yüzeyinde ısınan hava yükseliyor ve yüzeyden ayrılıyor. Soğuk havada daha yoğun olduğu için de yaprağın yüzeyine doğru inmeye başlıyor bu sıvı. Böylece sıcaklık azaltılmış ve yaprakta serinlemiş oluyor. Bu işlemde yaprağın yüzey çevresindeki ısıdan yüksek olduğu müddetçe de devam ediyor bu şekilde. Ve çok kuru şekillerde dahi, çöllerde dahi bu durum değişmiyor. Hatta şöyle düşünelim, bitkilerin biz yerinde ve zamanında, yani Allah'ın mesela bitkileri de koşullarına uygun şekilde ve ortamlarda yarattığını görüyoruz.
Evet, maşallah.
Nerede görüyoruz? Mesela çöl iklimi, sürekli güneş altında, sürekli bir ısı var, sürekli nemin fazla olduğu bir durum var ve sürekli bir ısı var. Buradaki bitkileri de Allah ona göre yaratmış. Mesela buradaki bitkilerin yaprakları da ona göre kalın. Çünkü buradaki bitki ısıyı kaybettiği anda telafi etme şansı çok az. Diğer bölgelerdeki için böyle değil ama çöl bitkisindeki bitkiler içinde, çöl bölgesindeki bitkilerde yaprakların daha geniş yapraklı olması gerekiyor. Bu denli çünkü sıvıyı tutabilsinler, suyu tutabilsinler diye. Mesela kaktüs çiçeklerine örnek veriyoruz. Evet. Su deposu var içinde mesela. Suyu barındırıyor çünkü uzun bir süre suya muhtaç kalacak, ihtiyacı olacak eğer o deposu olmasa. Ve buradan kendini besleyebiliyor, buradan kendi hayatını devam ettirebiliyor. Şimdi bunların bir kontrol altında olduğunu görüyoruz. Yani bu çöldeki bitkinin buna oranla geniş yapraklı olacağı ya da kendi içinde hazinesinde su deposu barındırabileceğini, bu bitki buradan nasıl karar verebiliyor, buna nasıl yapabiliyor?
Bir bilerek o suyu depoluyor kendine yani. Onu evet, bilmesi maşallah. Çok büyük.
Yani bunların bu çok açık kör tesadüfler olmadığını gösteriyor. Çünkü bu bitkilerin biz baktığımız zaman da bu olması gereken zamanda mesela sıcak zamanda bunlara uygun şekilde bu su depolarını kullanması, işte ve bu bitkinin bu bölgede sadece yetişiyor olması, işte ortamına uygun şekilde olması, Allah'ın yarattığının çok açık zaten delilleri. Bunlar da bize Allah'ın gerçekten büyük yaratıcı, büyük kudret sahibi ve Allah'ın kontrol altında tuttuğunu gösteriyor her şeyin. Bunlar da bu bitkilerin kendi başlarına yapamayacağı ya da hiç kimsenin dahi, yani bir insanın dahi bunu yapamayacağını çok açık gösteriyor. Çünkü Allah'ın yaratması sonucunda bunların olduğunu biz görüyoruz, şahit oluyoruz.
İnşallah. Mesela şimdi insanlar güneşleniyorlar, kıyı şeridine gidip orada denize giriyorlar. Ne biliyoruz? Güneşin zararlı ışınları var, ultraviyole B ışınları var. Ne yapıyor ultraviyole B ışını? Son bilimsel gelişmelere göre biliyorsunuz işte hücrenin DNA'sında kırılmalara, mutasyona sebep oluyor, eksilmelere sebep oluyor ve bu şekilde kansere sebep olduğunu biliyoruz. Ultraviyole B ışınlarının. Bu ışınlardan korunmak için ne kullanıyor insanlar? Gidiyorlar marketten güneş yağı satın alıyorlar. Evet. Ve işte koruma faktörü yüksek, işte 40 faktörlük var, 60 faktörlük var. Bunları sürüyorlar ve ultraviyole B ışınını bloke eden özel güneş yağlarından kullanarak hücrelerimize ultraviyole B ışınlarının ulaşmasını ve DNA'mızı tahrip etmesini engellemiş oluyoruz, değil mi?
Evet.
Bitkiler peki yaprakları güneş altında günlerce değil, haftalarca değil, aylarca tüm yaz boyunca maruz kalıyorlar. Ve nasıl koruyorlar
saati,
kendilerini?
Günler saati bir de yani.
Evet, nasıl koruyorlar kendilerini? Güneş yağını kendi üretiyor yapraklar.
Evet,
bu tespit edildi. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? DNA'larında özellikle ultraviyole B ışınını bloke edecek olan özel bir proteinin anında gerektiği zaman gerektiği yerde nasıl üretileceğinin bilgisi var. Az önce anlattık ya, DNA'da sayfalarca işte bitkinin de kendine ait DNA'sı var aynı şekilde. İlgili bölgeye de bu kodlanmış. Bunun ne zaman, nerede, nasıl üretileceğinin bilgisi var. Güneş yağının kendi için nasıl üretileceğinin bilgisi var. Ve bitki, yaprak bunu üretiyor. Nasıl üretiyor biliyor musunuz? Buna gerektiği zaman dedik ya, gerektiği zamanı da tetikleyen özel başka bir protein var. Kromatofor denen özel bir tip protein dizisi var. Bunlar güneş ışınının dik geldiği zaman harekete geçen başka proteinler. Yaprakta yaprağı oluşturan bitki hücresinin içinde bulunan proteinler. Bunlar kendilerine dik olarak fotonlar ulaştığında parçalanıyorlar ve işte bu DNA'daki bu özel güneş yağı üretim proteininin üretilmesini aktive edecek başka proteinleri harekete geçirip bu güneş yağının üretilmesini sağlıyorlar. Maşallah.
Bu işte bu cilayı, bu canlı, bu bitki dediğimiz nereden üretiyor bir kere?
Evet.
Bunu üretebilecek ya da bu proteinlerin, hani diyoruz ki proteinlerin, tamam bir protein ona haber veriyor. Ama bunu haber verebilecek proteinin ya da bir proteinin haber verme yeteneğinin olması, işte bu bitkinin buna göre bu sıvıyı salgılaması ve kendini koruması neye göre oluyor? Kuşkusuz bu işte tesadüflerin olmadığını,
tabii ki.
Kusursuz biçimde yaratan Allah'ın, Rabbimizin olduğunu ve bunları eşsiz biçimde özelliklerini üstlerine verdiklerini, yani yerleştirdiğini Allah'ın çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Bununla ilgili de bir ayet var, onu da okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O Aziz Hakim'dir. Haşr suresi 24. ayette bu ayet gerçekten bu anlattıklarımızı çok detaylı olarak açıklıyor zaten. Çünkü bunların hepsinin kontrol altında olduğunu ve Allah'ın bütün bu canlılara, bitkilere dahi biz baktığımız zaman belki hani göremiyoruz, dikkat edemiyoruz fazla ya da bunu bu şekilde belki düşünemiyoruz. Ama biz incelendiği zaman Allah'ın sürekli bu şekilde kontrol altında tuttuğunu ve bu canlılara bu özellikleri var olduğu günden beri, onlara ilk olduğu zamandan beri bu özellikleri var eden ve onlara bu özellikleri verenin Allah olduğunu kuşkusuz görebiliyoruz. Yoksa bir bitkinin, hani bir akıl, şuur da gösteren bir canlı değil bitki. Çünkü böyle bir şeyi de yok, böyle bir bölgesi de yok. Bir eğitim alabilecek, hani eğitim alması için, üniversite eğitimi de alabilmesi için bir beynin olması gerekiyor. Bir çalışan bir hafızanın, bir şeyin olması gerekiyor. Böyle bir şeyi de yok mesela.
Laboratuvarları da yok, böyle şeyler geliştirsinler kendi aralarında. daha iyisini
yapmak. Güneşin nasıl olduğunu bilmiyor. Şöyle düşünelim. Hani bu bitki ilk günden var oldu.
Evet.
Bu güneşi bilmiyor mesela. Güneşin ne zararlı, kendine zarar verebileceğini ya da güneş ışınının su kaybettirebileceğini, bunun için de kendine önlem alması gerektiğini, önlem alması için de nasıl bir sıvı kullanması gerektiğini bu bitki hayatta tahmin edemez. Düşünemez dahi. Yani biz evet. insanlar dahi bunu düşünüp akıl edemiyoruz. Biz ancak bunlardan görerek, esinlenerek, taklit ederek yola çıkıp bir şeyler yapabiliyoruz.
Biz kendi vücudumuzda güneş yağı üretebiliyor muyuz?
Onu bile yapamıyoruz.
Yani, on yıllardır herkes güneş banyosu yapıyor ama kimse üretemiyor.
Yok,
bitki bunu en mükemmel şekilde yapıyor. Neden yapıyor? İşte DNA'sında olduğu için yapıyor. Allah onu o şekilde yarattığı için
İşte
yapıyor.
O da yarattığını gösteriyor işte. Tabii DNA'da ki. Olması demek de bize yaratılışın olduğunun apaçık delili zaten evet. baktığımız zaman. Bu canlılarda da bunu gördüğümüz zaman da biz bir kez daha Allah'a şükrediyoruz.
Yani.
Allah'ın ne kadar güçlü ve kudretli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz ve eşsiz benzersiz yarattığını bizlere örneklerini sürekli gösteriyor mesela. Eşsiz yaratılmış. Çünkü bitkideki bu özellik başka hiçbir canlıda bu şekilde yok. Çünkü bitki kendini koruyabilmesi için hani bir ayağı bir beyni olmadığı için de kendini başka bir yere taşıyamayacağı için de bu özelliğe sahip olması gerekiyormuş ve bu özelliğe sahip olmuş. Bu da bize işte Allah'ın gerçekten kusursuz ve eşsiz yarattığını bir kez daha gösteriyor.
Allah'ın akılla bilinir diye hocamızın kitabı var. Bir de filmimiz var. Hazırsan onu da gösterelim inşallah. Biz Allah'ı akılla biliyoruz. Allah'ı şimdi göremez. Gözler onu göremez. O bütün gözleri idrak eder. Gözler onu idrak edemez. O bütün gözleri idrak eder diyor inşallah. Görür diyor. Biz algılayamayız Allah'ı. Akılla biliriz inşallah. Yarattıklarının delillerini görerek. Hazır mıydı filmimiz inşallah?
Düğme iliklemek, yazı yazmak, yiyecekleri kesmek. Bunlar gibi sıradan gördüğümüz ama gerçekte çok zor olan işlemleri büyük bir beceriyle yürüten elimiz tam bir mühendislik harikasıdır. Elin en önemli özelliği birbirinden çok farklı kullanım alanlarında büyük bir verimle işlemesidir. Çok sayıda kas ve sinire sahip olan kollarımız şartlara göre elimizin kuvvetli veya yumuşak kavramasında yardımcı olur. Görüldüğü gibi insan vücudu içinde çok sayıda hassas denge vardır. Birbirine tamamen bağlı çalışan sistemlerin, vücuttaki diğer sistemlerle olan kusursuz bağlantısı sayesinde insan hayati fonksiyonlarını hiçbir aksama olmadan gerçekleştirebilmektedir. Üstelik bunları özel bir çaba göstermeden, hiçbir zorlukla da karşılaşmadan yapmaktadır. Midesindeki sindirimin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğinden, kalbinin ritminden, kanın vücuttaki gerekli yerlere tam da en gereken maddeleri taşımasından, görmesinden duymasına kadar çoğu şeyden insanın haberi dahi olmaz. İnsan vücudunda kusursuz bir sistem kurulmuştur ve mükemmel bir şekilde işlemektedir. Bu, gökten yere her işi evirip düzene koyan Allah'ın yaratmasıdır. Allah insana kendi yaratılışı üzerinde düşünmesi gerektiğini şöyle hatırlatır. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir denge üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti.
Evet, gerçekten biz hiçbir şeyin kontrolünde değiliz. Hiçbir şeyi kontrol edemiyoruz. Şu an mesela ben konuşurken içimde bir sürü hücreler, proteinler hareket halindeler. Kalbim mesela kan pompalıyor, hücrelerim oksijen alıyor. Mesela oksijeni veriyor hemoglobin. Aynı şekilde karbondioksit alıyor ve bu şekilde hareket halinde ve biz hiç bunun şeklinde kontrolünü yapmıyoruz. İşte ben şu anda görebiliyorum, konuşabiliyorum, anlatabiliyorum ya da algılayabiliyorum. Bunların hepsi Allah'ın kontrolü altında olduğu çok açık evet. ortada. Bizim için kontrolümüz
yok kesinlikle. Bir ayet bitti de o ayet inşallah tekrar hatırlayalım. İnşallah. Ey insan diyor, üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni yanıltıp aldatan nedir diyor Allah. Ki o seni diyor bir düzen içinde yarattı. Değil mi? Bütün hücrelerini çalıştırıyor insanın. Kalbini attıran Allah inşallah, kemiklerini, bütün sistemleri yaratan Allah, ona karşı seni yanıltıp aldatan nedir diyor. İşte Darwinizm, bu sapkın pagan dini dünyada buna vesile oldu bu deccaliyetin sistemi inşallah. Ama bilimsel çalışmalarıyla hocamızın bunun sonuna gelindi Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu çok büyük nankörlük. Yani Allah'ın yarattığı çok açık. Öyle Allah'ın varlığı yani veya dinin varlığı kompleks bir şey değil. Yani çok açık da düz mantıkla çocukların anlayacağı kadar apaçık her şey. Kur'an da apaçık. Yani Kur'an okuyan biri hemen hak kitabı olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu hemen anlaşılıyor. Yani bir sayfa birkaç ayet okunsa hemen ortaya çıkıyor bu inşallah. Dolayısıyla insanın Allah'a karşı nankörlük yapmaması gerekiyor inşallah. Allah'a teslim olacağız. İman edip şükrederseniz diyor Allah azabınıza ne yapsın? Yani bizden istediği Allah'ın inşallah sadece samimi olmamız. Her şeyi Allah'ın yarattığını, her şeyi bir kader üzere yarattığını, sonsuz gücünü inşallah sonsuz ilmini sahibi olduğunu düşünüp bileceğiz inşallah ve Allah'a teslim edeceğiz kendimizi.
Ve derin düşüneceğiz yani gerçekten kalben takvayla yani Allah'ı düşünerek, Allah'ı anarak böyle derin düşünmemizi istiyor Allah bizden. İnşallah. Derin düşündüğümüz zaman zaten bütün güzellikleri ve bütün Allah'ın yarattığı mucizeleri daha güzel ve daha detaylı olarak görebilme fırsatına da nail oluyoruz. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Saat 23'te Sayın Adnan Oktar'la Ramazan sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkesin Kadir Gecesi'nin tekrardan mübarek olması dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Hayırlı iftarlar.